İyi günler sayın seyircilerimiz. Canlı yayınımıza hoş geldiniz. Her gün olduğu gibi A9 TV'de Ay Zaman ve Yaratılış Delileri programına başlıyoruz inşallah. Onur, Ender, Önder, Akın ve Gökalp ile beraberiz. Sohbetimize başlıyoruz. Şimdi biliyorsunuz 2013'e girdik. 2012 yılını geride bıraktık. 2012 yılında İslam dünyasında neler yaşandı? İsterseniz bunu hatırlayalım. İslam dünyasının genel durumunu bir görmek açısından. Şimdi ben bir sunum hazırladım. İslam dünyasında 2012'yi genel özetleyen. Bu sunumu hazırlarken de Milli Gazete'de hazırlanmış olan bir dosyadan yararlandım. Milli Gazete'de bu konuda çok duyarlı gerçekten. İslam dünyasının sorunlarına sürekli çözümler üretmeye çalışan, yakından ilgilenen, gündem yapan bir gazete. Maşallah. Şimdi şöyle bakalım isterseniz. İslam dünyasında 2012'de neler oldu? Genelde hep açlık, sefalet, kan, çatışma, ölüm ve çeşit çeşit zulümlerin hep Müslüman coğrafyasında ağırlıklı yaşandığını biz yine gördük 2012 yılında. Şimdi tek tek ülke ülke gidelim. En çok gündeme Suriye geldi biliyorsunuz. Özellikle son dönemde. Bakın daha çok yeni 2 Ocak 2013 günü açıklanan bir rapora göre dünyanın yaklaşık 2 yıldır Esad rejiminin katliamlarına seyirci kaldığı Suriye'de korkunç bilanço gözler önüne serilmiş. Bu raporda hayatını kaybedenlerin rakamı açıklanıyor. Daha önce bu rakam 45 bin olarak telaffuz edilmişti. Ama iç savaşta ölenlerin sayısının 60 bin olduğu farklı raporların, farklı kaynakların karşılaştırmasıyla ortaya çıkmış. Ve raporu hazırlayanlar da buna çok şaşırmışlar. Nitekim 45 bin ile 60 bin arasında tabii çok ciddi bir rakam var. 60 bin ölü demek çok ciddi bir savaş. Yani biz günde burada bazı günler oluyor, şehit haberleri alıyoruz. Çok içimiz parçalanıyor gerçekten. Bazen oluyor 10 askerimiz şehit oluyor bir anda. Böyle bir haber bile bizi çok etkilerken şurada çok 22 aylık bir sürede 60 bin şehitten bahsediyoruz. Aynı şekilde iç savaştan kaçarak komşu ülkelere geçen Suriyelilerin sayısının da Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre 525 bin olduğu hesap edilmiş. Türkiye'ye gelerek barınmaya çalışan Suriyeli mülteci sayısı ise 21 Aralık 2012 tarihi itibariyle 142.947.
Tabii şehit olmaları da bir şeref var. Yani o ayrıyeten bizim için de yani onların açısından da bir sevinç vesilesi.
Şimdi Gazze'de çok gündeme geldi yine saldırılarla. 2012 yılı boyunca Filistin Hukuk Merkezi tarafından yayınlanan raporda İsrail işgal güçleri 900 Filistinli çocuğu tutuklamış. Gazze şeridinde düzenlenen son saldırılar 1 milyar 200 milyon dolarlık maddi zarara neden olmuş. Gazze saldırılarının ardından Birleşmiş Milletler'de yapılan oylamada 138 ülkenin evet oyuyla Filistin'e gözlemci devlet statüsü vermesi güzel bir gelişme olarak 2012'de karşılaştığımız bir durum oldu. Kasım 2012'de 8 gün süren saldırılarda 50'si çocuk, 12'si kadın olmak üzere 184 kişi şehit oldu. 601'i çocuk, 254'ü kadın, 1399 kişi yaralandı. Şimdi Irak'ta da biliyorsunuz sürekli bomba haberleri geliyor. 2003'ten beri biliyorsunuz orada bir işgal var. Ve Amerika her ne kadar geri çekilmiş olsa da orada meydana gelen karışıklık ve ırk ve mezhep çatışmalarını körükleyen sürekli bir durum var. Dolayısıyla çatışmalar devam ediyor. Askeri üsler ve yakınlarına düzenlenen intihar saldırılarında her saldırıda en az 50 kişinin bir şehit olduğunu gördük Müslümanlardan genel ağırlıklı. 9 Eylül'de mesela aynı gün içinde 11 ayrı kente bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırılarda hastaneler yaralılarla dolup taşmış. Halka camilerden kan bağışta bulunmaları için anonslar yapılmış. Bir günde ölenlerin sayısının 100'ü geçtiği açıklanmış. Halen de devam ediyor. Şimdi Arakan, Burma, Bangladeş sınırında biliyorsunuz yeni adıyla Myanmar. 1942'den beri burada Arakan'da Müslümanlara yönelik sistematik bir zulüm ve katliam politikası zaten var. Bugüne kadar 10 binden fazla Müslüman şehit edildi. Burada da 2012'de çok gündeme geldi. Özellikle Haziran başında bir otobüste seyahat eden Müslümanların linç edilmesi üzerine ve ardından da yine bir Müslümanın evinin yakılmasıyla olaylar büyüdü. Ve bugüne kadar 10 bin üzerinde Müslüman şehit oldu. 110 bin kişi yurtlarını terk ederek komşu Bangladeş'in kamplarına sığındı. Müslümanların dinlerini yaşama özgürlükleri engellendi. Tüm İslami eğitim kurumları ve camiler kapatıldı. Hacca gitmek, kurban kesmek, toplu namaz kılmak ve diğer ibadetler yasaklandı. Müslümanların evleri, camileri, medreseleri, köy ve kasabaları yakılıp yıkılarak yok edildi. Şimdi tabii biz kendi ülkemize baktığımızda ve çevre ülkelere baktığımızda, yani çevre ülkeler derken Orta Doğu tarafı değil de Avrupa tarafına baktığımızda, Avrupa'da özellikle Kuzey Amerika taraflarında daha müreffeh bir hayatın, daha sakin bir hayatın sürdüğünü görüyoruz. Ama Orta Doğu'da hep bir olaylar, hep bir çatışmalar, hep bir kargaşa var. Tabii bu da özel bir durum belli ki. Çünkü yine hadislerde bildirilmiş bir konu. Hazreti Mehdi zuhur edinceye kadar Orta Doğu'da çatışmaların, kargaşaların hep devam edeceği yönünde. Ama tabii bizim ülkemizde genel olarak güvenlikli, daha ziyade Batı bölümü özellikle çok güvenlikli ve müreffeh bir hayat içinde olduğundan, ekonomik açıdan da gayet iyi olduğundan, orada yaşananları çok iyi tefekkür ediyor olamayabiliyor insanlar kimi zaman. Yani televizyondan görmek tabii ki etkili oluyor bu görüntüleri ama ya oraya gitmiş insanlarla konuştuğunuzda, orada görülen, orada karşılaştıkları tabloyu gören insanları, canlı gören insanlarla konuştuğunuzda çok farklı bir durumla karşılaşıyoruz. Yani şimdi burada biz mesela insanların en ufak özgürlükleri kısıtlandığı anda bayağı varyansın ediyorlar. Bayağı tepki veriyorlar. Burada en ufak bir lükslerinden, en ufak bir rahatlıklarını bozacak bir şeyden yoksun kaldıklarında bunun protestosunu yapıyorlar. Halbuki yani biliyorsunuz ülkemiz koşullarında her türlü nimet var. Bunlara ulaşmak çok kolay. Mesela biz hiç kıtlık bilmeyiz yani. Özellikle hani bizim kuşağımız, Kurtuluş Savaşı'nda yaşayanlar, belki o dönemleri görenler daha çok hissetmişlerdir ama biz kendi kuşağımız olarak açlık, kıtlık bunlarla pek karşılaşmadık. Bilmiyoruz kıtlığın nasıl bir şey olduğunu. Ama işte savaş olan ülkelere gittiğinizde orada insanların aç olduğunu görüyorsunuz. Yani kıtlık olduğunu görüyorsunuz. İnsanların maddi imkanlar olsa bile yiyeceğe ulaşamadıklarını görüyorsunuz. Diğer sağlık koşullarından, sağlık imkanlarından faydalanamadıklarını görüyorsunuz. O yüzden bu yönüyle de hep değerlendirmek, düşünmek lazım olan biten olayları. Şimdi devam edelim isterseniz yine. Doğu Türkistan, orada da biliyorsunuz Uygur Türklerine Çin zulmü bitmek bilmiyor. Çin yönetimi Kurban Bayramı öncesi 2012 yılında yine camilere, evlere, karakollar ve sokaklara astığı talimatnamelerle toplu halde dolaşmayı, toplu halde ibadet etmeyi ve bayramlaşmayı yasak ilan etmiş. Yani şimdi düşünün, burada böyle bir yasakla karşılaşacak olsa insanlar bayağı rahatsız olurlar. Orada Müslüman kardeşlerimiz sürekli böyle bir baskı altında yaşıyorlar. Sokaklarda insanların cep telefonlarını alıp dini sohbet, tefsir, hatim gibi sesli döküman olup olmadığı kontrol ediliyormuş. Bu derece bir baskı var. Bölgeye ağır silahlı araçlar dolaştırılarak psikolojik baskı sürdürülüyor. Müslüman Uygur Türk hanımlarının başörtüsüyle başta devlet daireleri, düğün salonları ve umumi açık yerlerde başörtüsü bağlamaları yasaklanmış. Çıkan çalışmalarda da çok fazla Uygur Türk'ü yine tutuklandı. Bir başka baskı ve zulümde yaşayan bir bölge Dağlık Karabağ. Orada da işgal sürüyor. Bugüne kadar 20 bin Müslüman kardeşimiz hayatını yitirdi burada. Hocalı'da sadece tek bir günde çocuk, kadın, yaşlı demeden 1300 Azeri Müslüman işkencelerle katledilerek şehit edildi. Burada da 1991'den beri Ermeni işgali altında Dağlık Karabağ. Ve mülkiyet hakları ihlal ediliyor. Kültürel anıtlar tahrip edilmeye devam ediyor. Çeçenistan. Çeçenistan'da bir savaştan zaten çıktı. Hemen ardından yine devam ediyor zulüm. Özellikle materyalist yaşam ve Rus zulmüne karşı mücadeleden de vazgeçmeyen bir toplum Çeçenistan. Savaştaki tavırlarından da biliyoruz. Ama yine de rahat ve istikrar yüzü tabii göremediler. Çatışma, savaş, suikast ve her türlü normal yaşam şartlarından mahrum yaşıyorlar. Okullarda Kur'an ve din dersini yasak etme girişimleri de söz konusu.
Bazı kişiler Müslümanlara çok rahat olduğunu söylüyorlar. Kartal hocam, yani senin bu gösterdiğin sunumda biz böyle bir şey görmüyoruz.
Evet.
Yani Müslümanlar saygın diyorlar dünyanın her yerinde. Yani bu bir burada bir saygınlık durumu göremiyoruz biz.
Evet.
Bu sene 10 bin Müslüman şehit edildi. O sene işte 20 bin. Ona şurada 50 bin Müslüman şehit edildi. Böyle bir saygınlık çeşidi ben görmedim şu ana kadar. Yani Müslümanlara sadece zulmedildiğini görüyoruz biz dünya çapında. Ki zaten Peygamberimizin de bildirdiği sallallahu aleyhi ve sellem ve Deccaliyetin ve Mehdiyetin olduğu dönemde böyle olacak diyor. Hatta zulme diyor, yerdekiler ve göktekiler dayanamaz hale geldiği zaman Hazreti Mehdi'nin zuhur edeceğini Peygamberimiz bildirmiş. Ve bu kargaşaların sebebi olarak da ayet var Kur'an'da. Rabbim benim ümmetim Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktılar diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamet gününde, ahiret gününde söylüyor bunu. Yani dolayısıyla buradaki olayları bizim görmemiz gerekiyor. Yani orada bizim öz kardeşlerimiz şehit ediliyor ve biz burada kalkıp da Müslümanlar rahat dünya çapında dersek bu deve kuşları oluyor işte kafasını toprağın içine soktuğu zaman etrafında saklandığını zannediyor. Onun gibi bir konuma düşmüş olur yani bunu söyleyen kişi. Allah korusun öyle bir olay yok.
Ayetlerde net bir şekilde söyleniyor. Yani bizim bunu görüp görmememizde etrafına yani diyor ki biz diyor güllük gülistanlık gibi. Mesela biz daha o günler çok uzak diyor. Bir hoca çıkmış televizyona. Değil mi? Hocamız diyor ki işte çok uzak o günler diyor. Nerede var ki diyor. Çok büyük günler olacak diyor. İnsanlar öldürülecek, katledilecek. İşte burada kartonun gösterdiği hepimizin gördüğü, bütün gün televizyonda gördüğümüz şeyler zaten çok açık. Yüce Rabbimiz ne diyor? Böyle bir durumun oluşacağını söylüyor ve orada da bir şey istekte bulunuyor. Kolmuş yeten Allah'a sanırım. Yüce Rabbimiz diyor ki size ne oluyor ki diyor? Bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar. Bize katından bir veli yolla, bize katından bir yardım eden yolla diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına neden çaba harcamıyorsunuz diyor. Şimdi Yüce Rabbimiz bu soruyu soruyor. Bir bakıyoruz böyle bir ortam var. Bu saydıklarımız yani inanılmaz. İnsan bir tane yakınını kaybetse, bir tane yakını orada olsa nasıl bir ruh halinde olacağını bütün Müslüman kardeşlerimizin düşünmesi lazım. Bunun sebebinin değil mi bu halkı zalim olan ülke dediğimiz bütün bu ülkeler zalim değil mi yöneticileri. Buradan çıkarılmak istiyor. Veli yolla yani bize bir kurtarıcı yolla diyorlar. Demek ki bir kurtarıcı gelecek. Allah bu insanların duasına icabet edecek. O yüzden böyle bir ortam yaratılıyor. Yani bizim ülkemizde dahil 30 bin kişi şehit edildi değil mi? 30 bin kardeşimiz, askerimiz, polisimiz ve halkımız dahil olmak üzere şehit edildi. Bunun sebebi ne? İşte sebebi bizim birlik olmamız. Birçok ayette Yüce Rabbimiz bize emrettiği Allah'ın ayetlerini yerine getirmememiz, dağınıp parçalanıp ayrılmayın diyor. Bakın birçok ayette Yüce Rabbimiz diyor ki kovmuş yatan Allah'a sanırım. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin diyor. Mesela görüyoruz İran'la Irak savaşıyor. İki Müslüman devlet birbiriyle savaşıyor. Kardeşlerim. Müslümanlar hiçbir zaman birbirini sevgi, saygı ve birbirini kollamıyor. Mesela başka bir ayette diyor ki olmuş yatan Allah sanırım Yüce Rabbimiz. Onlar diyor haklarına tecavüz edildiğinde birlik olup karşı koyanlardır diyor. Demek ki bu bir farz vazifesi. Mesela bir Müslüman topluluğu orada öldürülüyorsa bu bütün Müslüman devletlerin bir araya gelip bunu durdurmak için çözüm araması. Yani güçlerini ortaya koyuyor. Yani zulüm için değil, zulmü durdurmak için birlikte olması gerekiyor. Ama bunu yapan kaç tane Müslüman ülke var bakın etrafınıza. Tayyip Erdoğan değil mi? Başbakanımız çıkıp da bu konuda adımlar atmasa değil mi? Hiçbir devlet buna yanaşmıyor. Yani hocamızın meselesiyle hocamız bunu devamlı dile getiriyor. Devamlı ortaya koyuyor. Allah'ın ayetlerini Müslüman olan herkesin çok iyi düşünüp bunları hayatlarına geçirmesini söylüyor. Kur'an'la öğüt veriyor ki şu anda böyle bir uyanış oldu. Yani başka bir ayette diyor ki mesela Yüce Rabbimiz eğer diyor siz birlik olmazsanız yeryüzünde büyük bir bozgunculuk çıkar diyor. Bak gene birliğe dikkat çekiyor Yüce Rabbimiz. Bak başka bir ayette Ali İmran suresinin 103. ayetinde kovmuş yatan Allah'a sınırım. Allah'ın ipine sımsıkı sarılıp dağılıp ayrılmayın diyor. Çekişmeyin diyor gücünüz gider diyor. Yani çekişmek yani Allah'ın birliğinde buluşmamak gücün gideceğini yani bu şu andaki Müslüman ülkelerin bu kadar milyar olan Müslüman ülkelerin değil mi adet olarak sayı olarak bu kadar büyük bir kitlenin bu kadar zayıf duruma düştüğünü hayretle karşılıyoruz. Çünkü neden? Allah'ın ayetlerini ayakta tutmuyorlar. Eğer Allah'ın ayetlerini herkes ayakta tutup birlik olsa, beraberlik içinde olsa, birbirini sayıp sevse, birbirlerine değer verse değil mi? Bütün bunlar orada hiçbir zaman oluşmayacak olan olaylar. Onun için bu evet. Konulara çok dikkat etmemiz gerekiyor.
Devam edelim isterseniz.
Tabii.
Şimdi mesela Bangladeş'te orada bir lideri, İslami lideri idam etme kararı aldılar. Ve 2013 başında bunun infaz edileceği düşünülüyor ama mesela bu konu belki de Müslümanların pek çoğunun bilgisi dahilinde olmayan, bilgisi dahilinde olsa bile herhangi bir şey yapamayacakları. Çünkü Müslümanların birlik, demin anlattık yani birlik halinde olmadıkları için belli bir tepki ortaya konamıyor. Yani yapılan gösteriler biliyorsunuz çok bir anlam ifade etmiyor. Yani kimsenin o gösterilere dayanarak verilen kararı geri alması söz konusu değil ama birlik durumu olmuş olsa zaten böyle bir karar almaya kimse tabii cesaret edemez. Bakın oradaki hükümetin sindirme politikaları idam boyutuna varmış durumda. İçlerinde Cemaati İslami Partisi lideri Matur Rahman Nizami ve eski lider 91 yaşındaki hem de 91 yaşında yani bakın. Gulizam Azam'ın da bulunduğu 8 idareci 1971'deki 9 ay süren Pakistan'daki ayrılık savaşında ayrılmaya karşı çıktıkları için savaş işledikleri iddiasıyla tutuklanmış. Guluzam Azam'ın da içinde bulunduğu 4 kişi hakkında idam cezası verildi. 2013 başında bunun gerçekleştirici, ifade edici konuşuluyor.
Konusu gelmişken hatırlatmış olalım. Müslümanlar Kur'an'a göre hareket ederler. Bakın burada aslında pek çok Müslümanın şöyle bir hata yaptığı gözüküyor bazı Müslüman kardeşlerimizin. Kur'an'a göre değil de komünist yöntemlere göre hareket ediyorlar. Mesela komünistler ne yaparlar? Tabii ki Allah'ın bütün güç ve kontrol, her şeyin Allah'ın kontrolünde olduğunu bilmedikleri için sokaklara dökülürler, bayrak yakarlar, lanet olsun derler. Ondan sonra bağırıp çağırırlar, işte bayrakları yakarlar dediğimiz gibi, lanet okurlar. Giderler mesela, son zamanda görüyoruz, fosil sergisi, burada fosil sergisi açtırmayacağız, sizi kapattıracağız, her yerden kovacağız gibi böyle tehdit vari konuşmalar yaparlar. Komünistlerin yöntemleri bu şekildedir. Mesela bütün her şeyi maddiyata bağladıkları için, Allah'ın kontrolünde olduğunu bilmedikleri için, işte ürün boykotu yapalım, konu kapanır, her şey maddiyat olduğu için derler, ürün boykotuyla kapatırız konuyu derler. Ondan sonra tamamen materyalist ve maddeci çözümler bulmaya çalışırlar komünistler. Her şeyin Allah'ın kontrolünde olduğunu bilmedikleri için. Şimdi ama Müslümanlardan bazı kardeşlerimize bakıyoruz, onlar da aynısını yapıyorlar. Yani sokaklara dökülüp bağırıp çağırmak, bu ne demek oluyor? Haşa, her şey Allah'ın kontrolünde değil. Başımızda bu zulmeden bir lider varsa onu biz böyle dize getiririz. Allah'tan bağımsız hareket ediyor manasına geliyor haşa bu. Halbuki Müslüman Kur'an'a iman ettiği için Allah diyor ki, bir yeri helak etmek istediğimiz zaman oranın varlık ve güç sahibi olanlarına, başındaki kişilere emrederiz. Onlar da orada bozgunculuk çıkarırlar diyor. Yani kararı alan Allah'tır. Neden Allah böyle bir sistem yaratmış? Her zaman Müslümanların şirksiz bir şekilde Allah'a yönelip, tek gücün Allah olduğunu bilip ona göre hareket etmeleri için Allah böyle bir sistem yaratmış. Dolayısıyla Müslüman kardeşlerimize yakışmıyor yani bu tarz tavırlar. İşte ürün boykotu yaparsak, sanki o zaman şöyle bir mantık olmuş oluyor. İşte ürün boykotu yaptığın ülke o zaman aşağı Allah'tan bağımsız, sadece maddi parayla olur, hareket ediyor manasına geliyor bu. Allah diyor ki onları onun üzerlerine kırdırırız, geçiririz diyor ayetinde. Parayla ilgili bir konu yok ayetlerde. Eğer maddi imkanları varsa geçiririz demiyor Allah. İstersem yaparım diyor Allah. Yani çok kısa ve net bir şekilde. Dolayısıyla biz Müslümanlar olarak Kur'an'a yönelmedikçe hiçbir zaman istediğimiz şeyler olmaz. Üzerimizdeki belaların kalkması da Allah'ın dilemesi dışında mümkün değil. Tabii. Tam Kur'an'a teslim olup bütün gücü Allah'ın olduğunu söylersek inşallah kendi içimizden de bunu hissederek, o zaman diyor ki Allah, yeryüzünün varisleri yaparım sizi diyor. Şirk koşmazsınız.
İnşallah. İnşallah. Bir de mesela Allah zaten kuralları Allah koyuyor. Mesela siz diyor birlik olmazsanız bozgunculuk çıkar diyor. Gerçekten bakıyoruz, bozgunculuk var. Allah'a iman etmek, Allah'ın ayetlerine iman etmek çok önemli. Akın'ın söylediği gibi. Mesela başka bir ayette diyor ki konmuşu yatan Allah'a sınım. Eğer diyor onlar Tevrat'ı, İncil'i ve konmuşu yatan Allah'a sınım. Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve kendilerinden, Rablerinden indirilen Kur'an'ı ayakta tutsalardı, elbette üstlerinden ve ayaklarının altından sayısız nimetler yiyecekler diyor. Bereket olacaktı diyor Yüce Rabbimiz. Bizim hani Müslümanların her şeyi yaratan Allah olduğunun tam iman etmesi gerekiyor. Yani yani bu konu çok önemli bir konu. Allah'a tam manasıyla iman etmek. İnsanlar zannediyor ki tesadüfen olan olaylar var. Akın'ın söylediği gibi. Sanki başıboş olan olaylar var. Her saniyeni Allah'a borçlu olduğum bir durumda. Herkesin, bütün canlıların, bakın bütün insanlar her nefesini Allah'a borçlu. Her saniye kalbini attıran Allah. Hiç kimse bunlar için çaba harcamıyor. Kainattaki hiçbir dengeyi insanlar sağlamıyor. Değil mi? Hiçbir dengeyi yaşaması için gerekli olan şartların hiçbirini yapmıyor. Bütün canlıları insanın yaşaması için, bütün o sistemleri insanın yaşaması için Yüce Rabbimiz Allah'ı ayakta tutuyor. Allah'ın bu şekilde bunu görüyorlar. O zaman Allah'ın ayetleri neyi gerektiriyorsa insanın bunu yapması gerekiyor, değil mi? Müslüman kardeşlerimizin, inanan insanların, sadece Müslüman, Hristiyan ve Yahudilerin de bunu anlayıp Allah'ın ayetleriyle, kural çünkü Allah, bütün kuralı, kainattaki kuralı Allah koymuş. Doğru mu? Doğru. Eğer böyleyse, buna iman ediyorsak, Allah'ın kurallarına göre yaşadığındaki sonucu da Allah söylüyor zaten. Böyle yaparsanız böyle olur diyor. İşte bizim yapmamız gereken bu. Allah'ın istediği ahlakı, Allah'ın istediği tavırları gösterdiğimiz vakit, sevgi, değil mi? Birbirimize karşı şefkat, merhamet, değil mi? Barış, bütün bunlar Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimizin bize bildirdiği önemli görevler, değil mi? Ayrılık yapmayın, birbirinizi sevin, birbirinize destek olun. Güçlünün zayıfı ezdiği değil, güçlünün zayıfa yardım ettiği bir şeyden bahsediyor Yüce Rabbimiz Kur'an'da. Değil mi? Bakın ayette diyor ki, çok güzel bir ayet elhamdülillah. Konmuş yatan Allah'a sınırım. Onlar yemeğe olan sevgisine rağmen diyor, onu esire ve yetime yedirirler diyor. Bakın ahlakın üstünlüğünü burada çok net bir şekilde görüyoruz. Allah'ın istediği, bizden istediği ahlakın üstünlüğünü. Yani biraz önce savaşmışsın, esire yedirirler diyor. Bakın yemeğe olan ihtiyacı var, sevgisi var. Ona rağmen onu biraz önce kendini öldürmeye çalışan adamı esir almış, yemeğini paylaşıyor. Böyle bir üstün ahlakı biz ayakta tutmamız gerekiyor. Allah'ın bize emri bu. Nerede kaldı ki diğer insanları öldürmek, değil mi? İnsanlara zulmetmek, Hristiyanlara ve Yahudilere veya ateistlere veya herhangi diğer insana karşı haksızlıkla davranmak. Adaleti, bakın diyor ki Yüce Rabbimiz, kendiniz, anne babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa Allah için adaleti ayakta tutun diyor. Adalet yapın, o takvaya çok daha yakındır diyor. Bizim herkese karşı adaletli davranmamız, değil mi? Bu en önemli konumuz. Allah'ın ayetleriyle hareket ediyor olmamız inşallah. Bu da bizim kurtuluşumuz. Sonunda bütün insanlığın kurtuluşu burada. Bunu çok iyi anlamamız gerekiyor inşallah.
İnşallah. Devam ediyorum sunuma. Mali'den bahsedelim. Mali'de de yine orada iç karışıklıklar var. Hatta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi istikrar temin etmek için ülkeye asker gönderme kararı aldı. Burası da bir Batı Afrika ülkesi olduğu için tabii kuraklık, sıcak ikisi beraber zor bir ortam var. Ve aynı yıl içerisinde 2012'de üst üste iki tane darbe oldu. Darbeyi yapanlarla merkezi yönetim arasındaki çatışmaların bilançosu da çok ağır. 250 bin kişi komşu ülkeler olan Senegal, Nijer ve Burkina Faso'ya gittiler. Orada mülteci kamplarında yaşamaya başladılar. Tabi bu mülteci kampı olayını da bir düşünmek lazım hakikaten. Yani bazen görüntülerini görüyoruz. Çok zorlu bir ortam. Yani bir kampta yaşamak. Bir başka ülkeye gidiyorsunuz her şeyi bırakıp. Orada bir kampta yaşamaya başlıyorsunuz. Çok asgari koşullarda. Tabii ki diğer ülkelerin, işte demin konuştuk yani Müslüman, zaten oradaki bütün civardaki ülkelerin hepsi Müslüman ama maddi zorluklar onlar için de geçerli. Ama yine de yapılması gereken, güzel ahlak olan, Müslümanın yapması gereken hep böyle durumlarda sahip çıkmak, koruyup kollamak, zor durumda olan Müslümanları barındırmak,
İnşallah.
Onlara ihtiyaçlarını karşılayacak, en rahat edecekleri koşulları sağlamaktır inşallah. Şimdi mesela bakın, Somali biliyorsunuz çok gündeme gelir. Hatta bu sene içerisinde Türkiye'de de bununla ilgili toplantılar yapıldı. Türkiye çok önemsiyor zaten konuyu. Somali'ye özel destek için sistemler kurdu, yardım ediyor. Ama tam bir çözüm olmuyor oradaki yoksulluğa, açlığa, sefalete engellemek için. Somali'de yüzlerce insan yine çatışmalar nedeniyle, kıtlık nedeniyle hayatlarını kaybettiler. Bir kere insanlar burada yani su ve yiyecek bulmak için yola düşüyorlar, düşünün. Yani civarda öyle bir imkan yok. Hani arıyorlar, yiyecek arıyorlar yani.
Evet,
sınırlara gidiyorlar, diğer kamplara gidiyorlar. Yani kendilerini o kamplara dahil ettirmeye çalışıyorlar. 600 bin kişi bakın. 600 bin kişi, çoğunluğu Türk yardımsever kuruluşlarının karşıladığı yardımlarla hayatını sürdürmeye çalışıyor. Çok ciddi rakam 600 bin kişi. Aynı şekilde Sudan'da da yine bombalama olayları var. Orada da hükümet ikiye bölündüğü için ayrılıkçı hükümet tarafından diğer tarafa yapılan saldırılar neticesinde 2000'e yakın Müslüman hayatını kaybetmiş durumda. Pakistan'da da çocuk ölümleri gündemdeydi 2012'de. Amerika'nın insansız hava araçları saldırılarında bir yılda sadece ölen çocuk sayısının 178 olduğu açıklanmış. Bunu açıklayan da Amerikalı yönetmen ve aktivist Robert Greenwald. O bölgede bir belgesel çalışması yapıyor. Çocukların, bu olayların çocukların üzerinde bıraktığı derin psikolojik etkileri ve travmaları ele alan bir belgesel çalışma. Bu belgesel çalışmada 178 kişinin, 178 çocuğun insan hava araçlarının saldırıları sonucu öldüğünü açıklamış. Afganistan'da yine biliyorsunuz yıllardır savaş burada hiç bitmez. Neredeyse her ailede bir ölü, yaralı veya sakat artık var, o derece acılar çekmiş bir ülke. Özellikle son 10 yıldaki işgaller yine pek çok acının yaşanmasına neden oldu. Ülkenin artık gerçek nüfusu bilinmiyor. Yani devlet ölen insanların sayısını hesap edemiyor. Öyle bir kargaşa ortamı var. Son olarak da 16 Aralık 2012'de Sovyet işgalinden kalma bir mayının patlaması sonucunda Afganistan'ın en büyüğü 11 yaşında olan tam 10 kız çocuk hayatını kaybetmiş.
Allah.
Şimdi tabii bunların hepsinin sonucunda demin de söyledik, konuşuyoruz. Yani biz burada konuşurken dahi olaylar devam ediyor. Eziyetler, işkenceler, zulümler bir yandan devam ediyor. Biz daha sonradan bunların haberlerini alıyoruz. O yüzden gerçekten çözüm aranıyorsa hem kendi ülkemizdeki terör sorununa hem Müslümanların genel çektikleri acılara. Bunun İslam birliği olduğunu bir kere artık herkes tarafından dile getirilmesi lazım. Yani tarih konulara girip işte ekonomik tedbirler, yardımlar, destekler, paketler, şunlar bunlar görüyoruz. Bunların bir yere kadar bir sonuç verdiğini ama olayları kesmediğini görüyoruz. Yani bu süreç böyle devam ediyor. İnşallah. Belki yaraları biraz sarıyor, azaltıyor ama sistem kaldığı yerden devam ediyor. Oradaki baskı sistemi, zulüm sistemi devam ediyor. Şimdi biz sadece Müslümanlar için istemiyoruz İslam Birliği'ni, Türk İslam Birliği'ni. Hep söylüyoruz. Yani Musevilerin de, Hristiyanların da, ateistlerin de, komünistlerin de rahat etmesini istiyoruz biz. İnşallah. Bunu gerçekten istiyoruz. Dünya zaten başka türlü barış olmaz. Yani sadece Müslümanların rahat ettiği bir dünyada barış olur mu? Ya da sadece Hristiyanların rahat ettiği... Şimdi mesela Avrupa daha bu olayların dışında daha güvenlikli bir ortamı var. Dünyanın geri kalanını önemsemez bir yaklaşımı var. Yani kendi... Ama bakın ne oldu? Onların da ekonomisi çok zor duruma girdi. Yani o şekilde olmuyor. Amerika da çok zor duruma girdi. Yani dünyanın süper gücü Amerika. Şu an hiç de süper güç değil. Hepimiz bunu biliyoruz. Demek ki ne oluyor? Yani diğer insanları göz ardı ederek sadece kendi insanlarınızın, kendi inancındaki insanların onların rahatını sağlamak, onları müreffeh bir hayat yaşatmak peşinde olursanız bu olmaz zaten. Teknik olarak da olmaz. Biz Kur'an ahlakıyla ahlaklandığımız için zaten böyle düşünmeyiz. Tüm insanların bu barış ortamından, adaletten pay almalarını, hepsinin refahtan pay almalarını, zenginlikten pay almalarını isteriz. Bunun için de İslam aleminin birlik olması gerekiyor. Eğer diğer Müslüman kardeşlerimizin gerçekten bu durumundan vicdanen rahatsız oluyorsa, bunu bilen, duyan, işiten her Müslüman, o zaman şunu yapacak artık, bu birliğin oluşması için destek verecek. Ne yapacak? Bunu dile getirecek. Ben de istiyorum diyecek İslam birliğini.
İnşallah.
Gittiği ortamlarda anlatacak. Bunun olabilirliğine inanacak bir kere. Bakın hocamız anlatmadan önce kimse inanmıyordu. Hocamız 30 senedir anlatıyor. Yani İslam Birliği fikrini, bunun olabileceğini, gerçekçi bir çözüm olduğunu yıllardır anlatıyor. İnsanlar buna inanmıyorlardı. Yani işte bunca mezhep çatışması varken, Müslüman Müslümanın arkasından konuşurken nasıl olacak bu diyorlardı. Ama işte her atılan adım bir sonraki adımı getiriyor. Yani tüm Müslümanların buna destek vermesi halinde inşallah bu olacak. Bunu göreceğiz ama hep söylüyoruz yani Hazreti Mehdi ile olacak bu. Başka türlü olmayacak.
Bir de bu Hazreti Mehdi ile olacak. Allah'ın ayetlerine çağırıyor Hazreti Mehdi. Allah'ın ayetlerini ayakta tuttuğumuz, onları hayatımıza geçirdiğimiz, onun Allah'ın huzuruna gittiğimizde bunu yani buradaki yaptığımız her şeyden hesaba çekileceğimizin bilinciyle hareket ettiğimizde bütün bunlar olacak. Çünkü Yüce Rabbimiz diyor ki bakın konu şeytan Allah'a sınırın Tevbe suresinin 24. ayetinde. De ki diyor eğer babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, az kâr getireceğinden korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden evler sizlere Allah'tan, onun Resulünden ve onun yolunda mücadele etmekten, çaba harcamaktan daha sevimliyse artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleye durun. Allah fasıklar topluluğuna hidayet vermez. Bakın Yüce Rabbimiz çok net bir şekilde bize açıklamış. Bunların hepsinin hiçbir önemi yok. Bunların Allah yolunda bu bütün Allah'ın ayetleriyle hareket etmemiz ve bu mücadeleyi ortaya koymamız, birlik beraberlik için hep beraber olmamız, bu zulmü durdurmak için değil mi? Çaba harcamamızı Yüce Rabbimiz burada net bir şekilde daha sevimliyse diyor bu dünyadaki o diğer bütün olaylar, çocuğun, kardeşin, evin, malın, mülkün hiçbir şey Allah'ın emri gelinceye kadar bekleye durun diyor. O gün geldiğinde biz bu ya burada yaptıklarımızdan veya yapmadıklarımızdan sorumlu tutulacağız. Biz bu Kur'an'dan sorulacağız. Siz bu Kur'an'dan sorulacaksınız diyor Yüce Rabbimiz. Onun için bunun bilincinde Müslüman kardeşlerimizin hani evinde oturup sadece şey yapan değil, elinden gelen çabanın en maksimumunu, Allah'ın birliğini, varlığını her yere anlatması gerektiğini, bunun için bir çaba ortaya koyması gerektiğini anlaması gerekiyor.
Bakın şu bile bir çabadır. Yani Müslüman dünyasının içinde bulunduğu ortamı bir kere bir bilmek, öğrenmek bile bir çabadır. Yani insanlar bu çabadan bile yoksunlar. Yani konuştuğunuz zaman bakıyorsunuz hiç bilgisi bile yok. İşte demin anlattın. Hani kimi hocalar dahi yani Müslüman dünyasının rahat içinde yaşadığını gerçekten ya zannediyorlar.
Ya da
yani görmezden geliyorlar. Tablo ortada ama bu tabloyu görmezden gelmek, dünyaya gözünü kapatmak, bir perde çekmek olmaz. Yani tamam biz burada rahat olabiliriz. Buradaki Türkiye'deki Müslümanlar rahat olabilirler. Her istediklerini yapabiliyorlar, olabilirler. Özgürlüklerine sahip olabilirler. Ekonomik olarak çok yol kat etmiş olabilirler. Ama bu onlara daha yeni sorumluluklar getirir. İşte yani eğer ekonomik olarak siz iyi hale geldiyseniz bir Müslüman olarak, bu o zaman sizin sorumluluğunuzu da artırır. Tabii. Çünkü o ekonomik rahatlığı diğer Müslümanların rahatı için kullanmanız gerekir. Allah ondan sorumlu tutar. İnşallah. Ahirette hesabını vermeniz gerekir. O yüzden gözünü kapamak, yani orada olanları sadece işte böyle biz de dua ediyoruz. Tamam, dua tabii ki edeceğiz. Ama buna da uygun davranacağız. Hem oradakilere üzüldüğünü söyleyip hem de elinden avucundan hiçbir şey gitmesin. Ne maddi olarak ne canından hani bir katkı yapacak, bir kendini yorarak bir yerde bir konuşma yapacak, gidecek bir şey anlatacak, bir yerden bir yere seyahat edecek. Hani bu yönde bir gayretten de yoksun. O zaman bir samimiyetsiz oluyor üzülmek. Zaten üzülmek olmaz. Bunların bir hayırla, hikmetle yaratıldığını biz biliyoruz. Tabii. Ama Allah da bize bu sisteme karşı, bu deccali sisteme karşı bir fikri mücadele içinde olmamızı emrediyor.
Slide'da gösterdiğin hocam şimdi işkenceler zulümler. Mesela bize bir hatırlatma oluyor sadece ama bunlar devam ediyor tabii. Hiçbir zaman bitmiyor ve sonu gelmiyor. Evet. Sadece biz şu anda bunu hatırlattık ama oradaki insanlar bu olayın içindeler ve yaşıyorlar bunu.
Elhamdülillah.
Ve buna seyirci kalan insanlar da olabiliyor. Akın hocamın dediği gibi sanki bir deve kuşu gibi kafasını kuma batırmış ve çevresinde olan olayların Müslüman kardeşlerin başına ne geldiğini veyahut da ne gibi işkencelere maruz kaldığının hiç farkında olmadan veyahut da farkında olup da bir tepki göstermeden yaşayabiliyor. Ama Allah bir ayetinde şöyle buluyor şeytan Allah'a sığınır. Müminlerden özür olmaksızın oturanlar ile Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cehit edenler eşit değildir diyor. Allah zaten bu ayetinde bunu açıkça bize belli ediyor. Böyle olaylar etrafımızda olacak. Bir yandan da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur alametleridir, sahide alametler Kartal hocamın söylediği gibi. Ve bu alametleri insanlar görüyorlar ve hiçbir şey yapmıyorlar. Elinden, tabii bazı insanları tenzih ediyorum, hiçbir şey gelmemiş gibi davranıyorlar. Veyahut da seyirci kalabiliyorlar. Bu şekilde davranan insanların Allah ahirette de eşit olmayacağını söylüyor zaten. Bize ayetlerini bildiriyor inşallah.
Tabii. Hatta bu konuda çaba sarf edenlere karşı bütün vakitlerini mücadeleye ayırıyorlar. Yani mesela Allah, biz ne yapıyoruz mesela hocamız vesilesiyle? Hocamız her konuda hak neyse onu anlatıyor. Çok net bir durum yani bu. Darwinizm konusunda bakıyoruz. Darwinizm gerçekten yok ve dünyadaki zulmün, belaların sebebinin Darwinizm olduğunu görüyoruz. Ve Darwinizm'in geçersizliğini anlatıyoruz. Müslümanların başındaki zulmün sebebini Allah... Biz bunu nereden öğreniriz? Kur'an'dan öğrenebiliriz. Kur'an'a bir bakıyoruz. Allah diyor ki birlik olmazsanız yeryüzünde fitne ve bozgunculuk olur. Birlik olursanız düzelir diyor Allah. İnşallah. Hocamız ne yapıyor? İslam birliği için uğraşıyor. Gece gündüz 33 senedir. Onun haricindeki konulara bakıyoruz. İşte yine Müslümanlar arasındaki ayrılıklar var. Mezhepler kaynaklı. Ya yani Müslümanlara sadece Müslüman olmayan gayrimüslimler zulmetmiyor ki. Tabii. Müslümanların kendileri de zulmediyorlar. Bir bakıyorsunuz işte şu mezhep o mezhebin şu koluyla bu kolu arasında işte bir konudaki anlaşmazlıktan dolayı savaş oldu, çatışma oldu. Bin Müslümanı şehit etti. Onlar da onlardan bin Müslümanı şehit etti. Bu ne? Bu çok acayip bir durum. Allah bela yağdırır böyle bir durumda. Müslümanı bir Müslüman bilerek öldürüyorsa Allah diyor ki ebedi cehennemdir yeri diyor. Yani bir Müslüman başka bir Müslümanı kasıtlı olarak öldürüyorsa ebedi cehenneme gidiyor Kur'an'a göre. Burada çok normal hale gelmiş haşa. İşte normal o Müslüman onu öldürür, o da öbürsünü öldürür zaten. Başka gayrimüslimler de o öbür Müslümanları öldürür. Şimdi Kur'an'dan yüz çevirince Allah bela yağdırıyor bu şekilde. Başka konulara bakıyoruz mesela ehli kitapla ilgili hep bize yanlış anlatıldı şu ana kadar. Görüşülmez, dost edinilmez, görüşülmez diye. Hocamız bir baktık hocamız ayetlerden evlenilebileceği, görüşüleceği, yemek yiyeceği, davet edilip onlara gidileceği, sürekli olarak bir kere Allah'ın tek bir Allah olduğunu tebliğ edin diyor Allah. İnşallah. Sürekli olarak tebliğ etmiyor yani görüşmemiz gerekiyor dolayısıyla. Hepsi bir değildir diyor Allah. Bazıları gece kalkıp Allah'ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanırlar diyor. Hocamız bu konuda da Hakk'ı anlatıyor. Yani hangi konuya baksak hocamızın Hakk'ı anlattığını görüyoruz her konuda. Şimdi bu kadar hocamız Hakk'ı anlatırken bazıları da kalkıp işte Darwinizm mi kaldı? Ondan sonra Müslümanların kurtuluşu işte İslam birliğinde değil ürün boykotunda. Ondan sonra işte mezhepler arasındaki işte ihtilafları gidermeyelim. Peygamberimiz giderilecek diyor ama ayrı zamanda nasıl olacak? Ya senin dediğine göre biz niye hareket edelim ki? Biz peygamberimizin dediğine göre hareket ederiz. Tüm ayrılıklar bitecek diyor ayrı zamanda. Mezhepler kalkacak.
Evet.
Adam gözyaşları içerisinde anlatıyor işte ayrı zamanda gelecek Mehdi mezhepleri kaldıracak diyor. Şimdi Mehdi'nin öncüleri olarak mesela hocamız var. Hocamız mezheplerin bazı hatalarını anlattığı zaman o zaman nasıl sen karşı çıkabiliyorsun? Evet. Mehdi'ye de mi karşı çıkacaksın o zaman geldiği zaman? Yani dolayısıyla çok dikkatli olsunlar kardeşlerimiz. Öyle hiçbir şeyle uğraşmayıp, hiçbir konuda mücadele etmeyip sadece ah vah ondan sonra çok üzülüyoruz. İşte Filistin'deki zulüm, Filistin'in kurtuluşu, ürün boykotu. Ya hiçbir dediğin Kur'an'a uymuyor zaten. Şehit oluyor mesela yerden yere atıyor. Allah müjdeleşin diyor mesela şehitler müjdelemek ister diyor geri dönüp. Bir sevinç vesilesi olduğunu söylüyor. Yani hiçbir hareketleri Kur'an'a uymuyor.
Bir de materyalist veyahut da işte komünist fikirlerin öne sürdüğü çatışmayla büyüme şeklindeki anlayış büyük balığın küçük balığı yediği bir toplumda veyahut da istediğin bir şey için ulaşmak istediğin bir hedef için bu şekilde davranmak zaten ölümü, kanı, şiddeti, nefreti doğuruyor zaten. Ama bunun karşısında da Müslümanlıkta dediğin gibi hocam bir insanı dahi öldürsen ebedi yerinin ahirette cehennem olduğunun farkına varacağın için böyle bir tutum ve davranış içine girmiyorsun zaten. Evet. Kur'an ahlakına bağlı insan zaten bu şekilde yaşadığından zaten ortaya bu şekilde zulüm, işkence veyahut da kan dökme, ölüm şeklindeki sonuçlar çıkmayacak. Hocamız da bunun farkında olduğundan herkesi Kur'an ahlakına davet evet. ediyor ve Kur'an'la yaşamaya çağırıyor. Bu şekilde ölümlerinde, işkencelerinde, zulümlerinde sonunun geleceğini zaten insanların farkına varmasının gerektiğini anlatıyor her şekilde inşallah.
Her Müslümanın yapması gereken vazife bu zaten. Yani bu normal hani biz konuşuyoruz da Müslümanlar sadece 5 tane şartı yerine getirmek değil. Buradaki bütün ayetleri ayakta tutmak zorunda. Mesela bu kadar televizyon var, dergi var, gazete var değil mi? Müslümanların elinde olan, Müslümanım diyen insanların elinde olan ve bu kadar da bak biraz önce Kartal anlattı tek tek. Yani yüz binlerce insan öldürülmüş, şehit olmuş. Ve bunu durdurmak için televizyonlarında, gazetelerinde, dergilerinde ya gece gündüz bunun anlatılması gerekiyor. Gece gündüz hadi kardeşim birlikte olalım, hadi yapalım demesi gerekirken tek bir kelime yok. Maç programlarıdır, yok eğlence programlarıdır, yarışma programları. En hayati konu bu. Yani oradaki herhangi birisinin yakını orada olsa aynı durumda durur mu? Aynı şeyleri düşünür mü? Değil mi? Şu anda savaş ortamı olsa insan eğlenceyi mi düşünür? Türkiye'de savaş ortamı var. İnsanlar her gün öldürüyor, bombalanıyor tepemizden. O televizyonlar, o programları yapabilir mi? Yapamaz. Eğer yapamayacaksa şimdi de yapmaması gerekiyor. Hocamızın çok güzel bir sözü vardı. Ahirette yapamayacağınız, Allah'ın huzurunda yapamayacağınız şeyleri burada yapmaya kalkışmayın derdi. Eğer bütün bu bütün Müslüman kardeşlerimize sesleniyoruz. Eğer siz bunu ahirette, düşünsene Allah'ın huzurunda bunu yapabilir misiniz? Umursamaz davranabilir misiniz? Değil mi? O kadar insan öldürülürken ya bana ne ya der misiniz? Allah'ın ayetleri bunları gösterdiği halde, emrettiği halde. Bunlara kayıtsız kalabilir misiniz? Eğer kalamıyorsanız burada da kalmayın. Çünkü o ölüm size her saniye gelebilir. Şu anda 10 saniye sonra ben ölebilirim. Kalbim duruyor. Ne zaman öleceğimi bilmiyorum. Allah'ın huzuruna gittiğimde hesap hepimiz hesap vereceğiz. Bu kötü hesaptan değil mi? Hesabın yapılacağı gün bizi utandırma diyor komşu yatan Allah'a sınır. Duası var Müslümanların. Peygamber Efendimiz diyor. Hesabın yapılacağı gün utanılacak hareketleri burada hiçbir Müslüman kardeşimiz yapmaması lazım. Bütün bu yayın grubunun, işte bütün gazetelerin, televizyonların sahiplerine buradan sesleniyoruz. Mutlaka bu konuda bir şey yapması gerektiğinin mutlaka bilincinde olsun. O gün, hesap günü hepimiz orada olacağız. Birbirimize şahit olacağız. Onun için kendimizi ona göre, değil mi, kardeşlerimize uyarıyoruz ki bu hatalardan bir an önce vazgeçip gereken şekilde davranmaları
yapmaları için inşallah. Şu anda bu ülkenin başında olsaydı veyahut da bizim bulunduğumuz yerin başında olsaydı hiçbir zaman bir gazete olsun veyahut da bir haber kaynağı olsun işte magazin, sporlu falan böyle konularla hiçbir şekilde ilgilenemeyecek. Neden? Kendini düşünecek. Nasıl daha zararsız, nasıl işinden çıkabilirim diye bakacak. Peki yakın ülkelerde, bize yakın ülkelerde bunlar yaşanıyor. Müslüman kardeşlerimiz zulüm ve eziyet içindeler. Peki bu durumdayken sen bunları nasıl yapabiliyorsun veyahut da nasıl bunlara kayıtsız kalabiliyorsun? Elini vicdanına koymuyor musun? Yani bir hareket içine girmiyor musun? Allah dediğim okuduğumuz gibi mallarıyla canlarıyla cihat etmeyenler üstün olunmayacak, eşit olunmayacak diyor ayetlerinde. Evet. Ayette açık açık söylüyor. Sen Müslümanım diyebiliyorsan kendine, elhamdülillah ben Müslümanım diyebiliyorsan bu davranış içinde nasıl bürünebiliyorsun? Nasıl kayıtsız kalabiliyorsun olaylara? Evet. Hiçbir Müslüman ahlakı bunu işte öne sürmez. Dediğin gibi ayet okudun, esire dahi yani savaşta savaştığın karşında düşmanına dahi esir aldığında yemeğini onunla paylaşmayı emreder Müslümanlık. Kur'an bunu emreder. Ve sen bu şekilde yaşadığında, karşındaki olaylara kayıtsız kalmadığında onların sorunlarını ilgilenmeye çalıştığında, her insan, her Müslüman bu şekilde ileri götürmeye çalıştığında kendini, bu olayların zaten hiçbiri yaşanmayacak. Evet. Tamamıyla İslam Birliği dünyaya hakim olacak ve dünyada dostluk, barış, sadakat ve sevgiyle dolu olacak inşallah.
İnsan, inşallah. Fıtrat gereği zaten ya Allah mesela o şekilde yaratıyor. Şöyle düşünelim. Bir zor durum olduğu zaman ya da bir yerde bir sıkıntı, bir savaş durumu ya da kötü bir durum olduğu zaman hepimiz biliyoruz. Mesela böyle kamuoyundaki çeşitli yardım kampanyaları düzenleniyor. Ve herkes mesela buna canı gönülden katılıyor. Bakıyoruz mesela hiç gerçekten tahmin edilmeyen rakamlara ulaşılıyor. Yardım şeylerine ulaşılıyor. Bunun örnekleri de çok fazla. Yurt dışından da mesela çok fazla görüyoruz. Geçtiğimiz zamanlarda mesela yine ünlü bir artist bayan mesela Angelina Jolie ziyaret etmişti mesela oradakileri. Yani insanın fıtrat gereği zaten buna çok yatkın. Allah zaten insanları vicdanlı ve başkasının zor durumdayken ona yardım etmeye ihtiyacı duyarak hissiyle yaratmış zaten. Evet. O yüzden bu dürtüyü sadece harekete geçirmek önemli olan. Yoksa zaten her insanın fıtratında bu var. Allah yarattığı şekilde, bu şekilde yarattığı için. Yani insanı sadece hani böyle ateşlemeden der ya, o ateşlemenin yapılması gerekiyor. O ateşleme yapıldığı zaman zaten dalga dalga bu yardımlar ve bu birbirine mücadele söz konusu olur. Birlikte olma, bir arada olma. Çünkü insanın içinde zaten var. Böyle bir durumu gördüğümü kayıtsız kalamıyor. İşte bunun için ne yapması gerekiyor? Demek ki bilinçli olan insanların ve göz önünde olan insanların ve her yere ulaşabilmesi kolay olan insanların bunu dile getiriyor olması gerekiyor. Çünkü herkes bilmeyebiliyor. Cahilliğinden olabiliyor ya da takip etmeyebiliyor ya da çeşitli konuşmalara tanık olamayabiliyor. Ama bunun mesela güzel bir ateşlemesiyle, etrafa yayılmasıyla çok daha farklı boyutlara ulaşabilir. Bu çok mümkün. Çünkü örneklerini de çok fazlasıyla gördük. Demek ki bunun için herkesin birlik olarak bunları öncelikle kendi içinde konuşarak yavaş yavaş yayması gerekiyor. Yani bu bir suya taşı atarsınız mesela. Önce kendi içinde küçük bir dalga yapar. Sonra bu dalga yavaş yavaş genişler ve büyür. Geniş bir kitleye ulaşır. Bu olaylar da aynı bu şekilde. Yani insanlar kendi arasında bunları yüksek sesle konuşmaya başladığı anda zaten herkes tarafından konuşulduğu anda bütün her yer yayılıyor. Bunun örnekleri de çok. En ufak bir şey oluyor mesela. Ya bir şeyle ilgili Türkiye'de mesela bir şey yapılması isteniyor. Hemen mesela 3-5 kişi toplanıyor, konuşmaya başlıyor. Bir bakmışsınız bütün Türkiye'de aynı konu konuşuluyor ve aynı konunun çözümü için herkes bir birlik içinde olmuş oluyor. Demek ki böyle şeylerin yapılması mümkün. Bunun için herkesin bir arada Allah'ın emrettiği şekilde mücadele etmesi gerekiyor. Yani ben nasıl olsa rahatım, benim sıkıntım yok diye düşünmeyecek. Bir insan kendisinin de orada olabileceğini düşünecek. Çünkü Allah bizi de orada da yaratabilirdi. O, o gün o insanlardan da olabiliriz. Yani tabii, biz şu anda burada değil de orada da olmuş olabilirdik. Allah bizi burada yaratmış. Ülkemiz olarak rahat bir yerde yaratmış ve savaş ve sıkıntıdan uzağız şu anda. Öyle bir durumda yaratmış. Ama bu demek değil ki bize de aynı şey isabet etmeyecek anlamına gelmiyor. Allah her an aynısını bizim başımıza da verebilir ihtimalini düşünmemiz gerekiyor. Nasıl her an ben ölebilirim diye herkes düşünüyorsa her an benim başıma gelebilir. Kimse diyemez yani kalkıp ya benim başıma nasıl olsa gelmeyecek ya da benim başıma gelmez diye nasıl kimse düşünmüyorsa ölümle ilgili. Aynısında bu sıkıntıların bizim ülkemizin de başına gelmeyeceği anlamına gelmez. Böyle bir durum olsa etraftaki insanlar tepkisiz kalsa biz demez miyiz yani bu mu insanlık, bu mu Müslümanlık diye. Hani birbirine hiç yardım etmeyen, birbirine destek olmayan, Allah'ın hak saydığı kitaba, Kur'an-ı Kerim'e uymayan ve buna göre hareket etmeyen insanlar topluluğu diye bakmaz mıyız? Tabii. Öyle bakardık tabii. O yüzden aynı durumda yerine koymamız gerekiyor. Biraz insanlar olarak vicdanen empati kurarsak, oradaki insanları düşünürsek o zaman zaten herkesin vicdanı sızlayıp herkes aynı şekilde hareket edecektir. Kimse bu durumda tepkisi kalmaz. Ben buna canı gönülden hepimiz inanıyoruz. İnşallah. Çünkü halk olarak biz zaten Türk milleti olarak çok vicdanlı ve her şeyi çok fazla düşünen, gerektiğinden fazla değer veren ve sahip olduğu değerlere çok fazlasıyla sahip çıkan bir milletiz. Evet. Yani bugün biz mesela bir bayrağımıza, dinimize, kitabımıza, peygamberimize bütün toplum olarak çok fazlasıyla sahip çıkıyoruz büyük bir kısım. Evet. O yüzden böyle bir durumda, böyle bir fitillemenin, ateşlemenin başlaması bütün insanlık için huzur olur. Evet. Ve bütün insanlıkta huzur bulunduğu zaman da zaten bütün dünya sükunet içinde olur. O zaman kimse kimsenin zaten ne malına göz diker, ne canına, ne de hiçbir herhangi bir şeyine göz dikmez. Kesinlikle.
Hatta fedakarlık yapmak.
Tabii. Çünkü bir başkası için fedakarlık yapmak zaten Allah bunları canlılarda yaratıyor. Canlılarda sizler için ibretler vardır diyor. Biz mesela sürekli iman hakikatlerini de anlatıyoruz. Canlılardaki bu fedakarlık mesela baktığımızda gördüğümüzde bize huzur veriyor. Çünkü Allah fıtraten böyle yaratmış. Yani bizler vicdanlı, fedakar, böyle insanlar olarak bütün insanlığı Allah böyle yaratmış büyük bir kısmını. O yüzden burada yapılması gereken insanların tam anlamıyla bu konuya eğilmesi, üstüne düşmesi. Ondan sonra zaten Allah yardımcı olacaktır. Allah zaten mücadele ederseniz yardım ederim diyor Allah. Boş oturursanız yerinizde tabii ki Allah'tan o zaman nasıl olsa Allah yapar mantığıyla hareket etmek doğru değil. Mücadele ettiğiniz zaman Allah zaten yar ve yardımcı olacağını söylüyor. Ayetlerinde de açıklıyor. Burada yapılması gereken demek ki herkesin bir tek bir ağızdan ve hep beraber birlik bir şekilde bir temel olarak başlatması gerekiyor bu mücadeleyi. Zaten temelden sağlamsan üste doğru artık çok daha rahat kolay olarak çıkıyorsun. Yapması gereken insanların bu işi.
İnşallah. Dünya metafizik zaten yani onu Müslüman kardeşlerimizden bazıları şey yapamıyorlar ya. Bazıları tam iman edemiyorlar. Biraz da oradan bu sonuçlar çıkıyor. Yani Müslümanların imani durumuyla alakalı aslında.
Evet.
Dünyadaki her şey, bütün düzen. Çünkü Allah diyor ki birlik olmazsanız yeryüzünde fitne çıkar diyor. Yani tamamen aslında konu Müslümanlarda. Allah diyor ki bir toplum kendinde olanı değiştirmedikçe onların üzerindeki nimetimi değiştirmem diyor. Bakın bir toplum etrafında onlara zulmeden toplumları değiştirirse demiyor Allah. Bir toplum etrafında onlara karşı savaş açanları değiştirirse de demiyor. Bir topluma zulmedenlerin maddi durumu değişirse de demiyor. Bakın bir çok net bir ayet. Şimdi bu ayeti duyduğu zaman Müslümanların bir kısmının iman edemiyor. Ya tamam Kur'an'da öyle yazıyor ama haşa bir de hayatın gerçekleri var diyor adam. Sen şimdi adam böyle deyince adamın başına bela gelirse yani Kur'an'da bildirilen bir şey olmuş oluyor bu. Yani şaşırmasın öyle bir adamın başına bela gelirse. Allah diyor ki bir toplum, bakın tekrar söylüyorum ayeti. Kendinde olanı değiştirmedikçe Allah onun üzerindeki nimetini değiştirici değildir diyor Allah. Demek ki eğer mesela birisine zulüm geliyorsa o kendisiyle alakalıdır. Kendisinde olanı değiştirecek. Mesela şirk koşuyordur, şirkten arınacak. Kur'an'a tabi değildir, Kur'an'a tabi olacak. Ayetlerden bazılarını iman edemiyordur, ona iman edecek. Allah birlik olun derken ayrılığı körüklüyordur. Birliği körükleyecek, birliğe göre hareket edecek. Dünya tamamen metafizik. Allah diyor ki mesela şükrederseniz arttırırım diyor. Şimdi komünistler bu ayeti tabii ki kabul etmezler, ateistler kabul etmezler. Ama Müslümanlardan da bir kısmı kabul edemiyor. Şükrederseniz arttırırım diyor Allah. Evet. Mesela infak edin misliyle geri vereceğim diyor Allah. Evet. Hatta 700 başak verenin örneği gibidir diyor. Yani 700 kata kadar Allah geri vereceğini infak edenlere net bir şekilde ayetinde bildiriyor.
Şöyle.
Şimdi bu ayetlere iman edemeyince ondan sonra tabii başına gelmeyen kalmıyor bazı kişilerin. Şimdi dolayısıyla bizim bu ayetlere iman etmemiz gerekiyor net bir şekilde. Kur'an'a tabi olmamız gerekiyor. O zaman biz bir bakacağız her şey kendiliğinden değişir. Ya kendinden derken Allah'ın kontrolünde olarak Allah ilham eder. Mesela zulüm yapanlara ilham eder, zulmü durdurur.
İnşallah.
Çünkü Allah ayette bir topluluğa eğer helak dilemişsek diyor oranın önde gelenlerine ilham ederiz. Onlar da bozgunculuk çıkarır. Demek ki Allah ilham ediyor. İnşallah. O zaman biz kendimizdekini değiştirirsek zulmü yapanlara yine Allah ilham ediyor. Bu sefer zulmü durduruyorlar.
Mesela deccaliyet %95'ini insanlığın esir aldı dedi. Müslümanların %95'ini dün hocamız televizyonda değil mi? %95 Hristiyanların. Gerçekten öyle bir sistem var ki Allah'a iman ettirmeme üzerine kurulu dev bir sistem. Darwinizmi Allah'ın varlığını alenen inkar eden, Allah'ın yaratmadığını değil mi? İnsanlara tebliğ eden, insanları inandırmaya çalışan büyük bir sistem var. Bu sistemi hocamız işte yerle bir etti. Bu tamamen Darwinizm ortadan kalkmazsa dedi hocamız bu şey İslam birliği olmaz. Bu bütün bu belalardan da hiçbir şekilde kurtulamayız. Onun için en önemli hayati konu bakın tespit ediyor hocamız. Dünyadaki bu sistemi gerçekten çok doğru bir teşhisle ve şu anda Allah'ın varlığını inkar eden, insanların iman etmesini engelleyen, yanlış kader anlayışı, yanlış iman etme şeylerini ortaya koyan bu sistemi tamamen ortadan kaldırıyor. Bu da çok önemli bir teşhis inşallah. Bunu da görüyoruz inşallah.
İnşallah. Şimdi bir ara verelim. Aradan sonra devam edelim inşallah. Tekrar hoş geldiniz yayınımıza. İlk bölümde İslam Birliği'ni konuşmuştuk. Şu anda mevcut Müslüman dünyasındaki durumu anlattık, aktardık. Ve İslam Birliği'nin gerekliliğini, aciliyetini hatırlattık, konuştuk inşallah. Şimdi de iman hakikatleriyle devam edelim isterseniz.
İnşallah.
İman hakikatleri tabii bütün konuların kökenindeki durum yani. Çünkü Kur'an ayetlerine imanda, işte Allah'ın varlığına imanda, Allah'ın tek güç sahibi olduğuna imanda, Allah'ın her şeyi kontrol ettiğine imanda, hepsinde temelinde iman hakikatlerinin öğrenilmesiyle olduğunu görüyoruz. İman hakikatlerinin detaylı tefekkür edilmesiyle olduğunu görüyoruz. Şimdi onlardan yine birkaç tanesini inceleyelim inşallah. Evet. Şimdi kaplumbağalar var. Çok sevimli canlılar gerçekten. Şimdi belki pek çok kişi düşünmemiş olabilir ya, bu kaplumbağaların neden sırtında bu kadar kalın bir tabaka var ve istediği zaman tüm vücudunu onun içerisine sokabiliyor. Şimdi baktığım zaman kaplumbağalar çok yavaş hareket eden canlılar. Dolayısıyla hani vahşi bir hayvanın saldırısına uğradığı zaman hani kaçma ihtimali yok. Ondan kurtulma ihtimali yok. Yani en yavaş giden hayvan bile kaplumbağayı yakalayabilecek şekilde zaten yaratılmış. Allah da kaplumbağalara özel bir zırh, üzerinde zırhla yaratmış kaplumbağayı. Yani bir tehlike anında sadece iki bacağını, dört bacağını birden içeri çekiyor. Kafasını da içeri çekerek tamamen korunaklı bir ortamda hiç kaçmasına gerek kalmayacak şekilde yaratılmış oluyor. Gerçekten bu onun için çok büyük bir nimet. Bizim için de üzerinde düşünülmesi gereken bir gerçek inşallah. Ve yine baktığımız zaman 125 milyon yıl önce de kaplumbağanın yine Kretase dönemine ait bir fosili görüyoruz şu anda. 125 milyonluk bir fosil. Tamamen o zamanda da zırhı var. O zamanda da dört bacağı var. O zamandaki kafa yapısı, diş yapısı, işte göz çukurları her şeyle aynı yerinde. Şekline kadar, sırtındaki o kabuğunun şekline kadar her şeyle 125 milyon yıldır bu canlının aynı olduğunu görüyoruz. İnşallah. Çekirgelere bakıyoruz yine. Çekirgelerde milyonları aşan bir sayıda aynı anda hareket ettiklerini görüyoruz bu çekirgelerin. Zıplayarak tabii ki hareket ediyorlar. Ve bu canlıların birbirlerine nasıl çarpışmadığını bilim adamları incelemişler. Bakın tam şu bölgede, eklemlerinin olduğu bölgelerde sensörler var. Bu sensörler bir manyetik alan oluşturuyor ve başka bir çekirge kendi üzerine geldiği zaman itme kuvvetiyle o çekirgeyi kendisinden uzaklaştırıyor. Bakın bu da muhteşem bir sistem. Hatta bilim adamları bunu örnek alarak arabalara uygulamaya çalışıyorlar şu anda. Fakat bu canlıda bu teknoloji 108 milyon yıldır var. Bakın aynen görüyoruz. 108 milyon yıldır bu canlının ne eklemleri değişmiş, ne bacakları değişmiş, ne kanatlarının sayısında bir değişiklik var, ne kafa yapısında bir değişiklik var. 108 milyon yıldır, hatta daha eski örnekleri de var. Tamamen canlı aynı, milimetrik olarak bir değişikliğe uğramadığını görüyoruz. Mesela yine kaplanlara baktığımız zaman sürekli avlanan hayvanlar ve kendi bölgesinde çalıkların üzerine salgıladığı bir kokuyla kendi bölgesini işaretliyor mesela bu canlılar. Yani başka bir kaplan geldiği zaman onun kokusunu algılıyor ve onun bölgesine girip avlanmıyor. Burası başka birisinin, başka bir kaplanın bölgesi diye avlanmıyor. Bu da yine iki canlı açısından da mucizevi bir durum. Yani iki farklı kaplan açısından da birisi bunu bırakıyor, diğeri de onu algılayabiliyor. Evet. Bu da çok büyük bir mucize. Ve 80 milyon yıllık yine Kretase dönemine ait bir kaplan kafatası görüyoruz. Bakın diş yapısı tamamen aynı. Kafa yapısı aynı. Burun deliği aynı yerde. Göz çukurları aynı yerde. Kafa yapısı, kemik yapısı tamamen aynı. Milimetrik olarak hiçbir değişikliğe uğramamış bu canlı. Dolayısıyla evrimin olmadığını görüyoruz. Yine kurbağalara bakacak olursak gözlerini yağlayacak bir sisteme sahipler. Temizleyecek bir sisteme sahipler. Karadayken de işte suya kolay bulmalarını sağlayacak mavi ışığa duyarlı göz yapıları var yine. Bu canlılarda yine bakıyoruz, hocamız canlı yayında göstermişti, oradan bir görüntü var burada. 30 milyon yıllık kurbağa fosiline baktığımız zaman hiçbir şekilde bir değişikliğe uğramadığını görüyoruz bu canlının da inşallah. Zümer suresi 62. ayette şeytan Allah'a sığınırım. Allah her şeyin yaratıcısıdır, o her şey üzerinde vekildir buyuruyor inşallah ayetinde. Hangi canlıya baksak bir teknoloji, bir bilgi, bir sanat görüyoruz. Evet. Ve 150 milyon yıl önceki haline bakıyoruz, aynısı orada da var. Evet. Canlılar ilk oluştuğu anda, yaratıldığı anda tüm sistemleriyle beraber yaratılmışlar. Şu anda da hiçbir değişikliğe uğramadan gelmişler.
Bir de burada mesela iman hakikatleri diyoruz ya, bu mesela Allah'a iman etmemizi, Allah'ın yani yaratıcının olduğunu, varlığını farkına veriyoruz. Bir de Kur'an'da belirtilen iman hakikatleri var. Bunlar da Kur'an'ın Allah sözü olduğunun bize delilleri olarak karşımızda. Bunlar neler? Birkaçından bahsedeyim, daha sonra sizi sözüne bırakacağım iman hakikati anlatmak için. Yüce Rabbimiz mesela diyor ki, kovulmuş şeytan Allah'sının, size döl yataklarında dilediği gibi suret veren odur diyor. 1400 önce Yüce Rabbimizin indirdiği kitabında.
Bunu ne zaman görüyoruz? 1950 senesinde Francis Crick ve James Watson adlı iki bilim adamı DNA'daki şifrenin, kaşının, gözünün, her şeyinin bilgisinin, boyunun uzunluğunun, saçının renginin, dişinin, kaç dişinin olacağı, her şeyin bilgisinin olduğu bir şey, DNA'yı keşfediyorlar. Evet. Bu Kur'an'da 1400 yıl önce var. İnsanlık daha yeni ulaştı. Mesela evrenin yoktan yaratıldığı. Evren, Allah Yüce Rabbimiz de diyor, yok, evreni biz yoktan yarattık diyor ve onu genişleteceğiz diyor. Bilim dünyası 1989 senesinde evrenin yoktan yaratıldığını buldu kesin delilleriyle. 1929 yılında evrenin genişlediğini buldu. Kur'an-ı Kerim'de ayette ne diyor Zariyat suresinde? Biz evreni diyor yoktan yaratıp onu genişleteceğiz evet. diyor. Ve bunu da başka bir ayet. Mesela demiri biz dünya indirdik diyor. Oradaki mesela bir bakıyoruz, bilim dünyası bir inceliyor. Demir gerçekten yaratılışta dünyada olan bir şey değil. Dışarıdan süpernovalardan oluşabilecek bir şey ve dışarıdan geldiği, göktaşı olarak dünyaya indiği ortaya konuyor. Mesela Cenin'in mesela diyor ki mesela üç karanlık içinde bir yaratılıştan sonra yaratırız diyor. Bir bakıyoruz annenin karnındaki evrelere, ayette belirtildiği gibi aynı şekilde bilim dünyası bugün bunu buluyor. Bütün bu deliller bize Yüce Rabbimizin bu Kur'an-ı Kerim'in daha burada sayabileceğimiz birçok ayet var. İnşallah diğer programlarımızda da değiniyoruz ara ara. Ama bütün bunlar bize Kur'an'ın gerçekten Allah sözü olduğunun kanıtı ve Yüce Rabbimizin bildirdiği bu şeyler bize Kur'an'daki diğer bütün doğruların doğru olduğu, yani bütün bildirilen şeylerin doğru olduğunu gösteriyor. Yani hiçbir kardeşimiz, Müslüman hiçbir zaman ahiretinden şüphe duymuyor. Ahirette hesap günü karşılaşacağından şüphe duymuyor. O gün hesap günü karşılaşacağız. O yüzden Allah'ın istediği gibi bu dünyada, değil mi, hareketlerimizi ona göre Allah'ın istediği, Allah'ın sevdiği gibi düzenliyoruz. Evet. Bu da çok önemli. Diğer iman hakikatlerinin çok önemli konusu inşallah.
Kur'an'da yer alan mucizelerden bahsettin hocam. İnsan bedenine örnek verdim mesela. İnsan bedenine bakıyoruz dediğiniz gibi haşa insan sözü dedikleri hak kitap için böyle bir şey olmadığını görüyoruz. Çünkü 1400 yıl önce bunu kanıtlayan bilim ve teknoloji yoktu. Aynı zamanda doğaya bakıyoruz. İşte dağların hareket ettiğini, yeryüzünün yayılmasına, deniz sularının, okyanus sularının birbirine karışmadığına değiniliyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve bunu hiçbir bilim ve teknolojiye dayandırmayarak bir kitapta yer alıyor. Bundan 1400 yıl önce. İnsanlar da mucizeleri görüyorlar ve bir kısım insan iman ediyor veyahut da iman etmiyor. Allah bir ayetinde, şeytandan Allah'a sığınırım, göklerde ve yerde nice ayetler vardır ki üzerinden geçerlerdi ona sırtını dönüp giderler diyor. Allah bize bütün bu mucizeleri gösteriyor. Kitabımızda olsun, canlarda olsun, sizin için ibretler vardır diyor canlarda Yüce Rabbimiz. Bazı insanlar bunları görmüyorlar. Hiç üstlerine basıyorlar. Ayette aynen Allah'ın bize buyurduğu gibi üzerine basıyorlar ve geçiyorlar. Hiç farkına varmıyorlar. Ama Allah bize gösteriyor. Bu mucizeleri her an, her yaşadığımız her dakika, nefes aldığımız her dakika karşımıza çıkartıyor. Evet. Ve Allah bizim için zorluk dilemiyor. Allah bizim için kolaylık diliyor. Evet. Biz bu mucizeleri görüp mesela biyomimetik, birazdan Ender Hocam bir sunum yapacak. Biyomimetikten yola çıkarak hayatımızı daha da kolaylaştırabiliyoruz mesela. Evet, evet. Allah'ın sırf bize göstermiş olduğu canlıların özelliklerini örnek edinerek bu bilim dalı ortaya çıkıyor. Evet, evet. Sözü sana bırakayım hocam inşallah.
Estağfurullah. Allah diyor mesela bir ayette meğer söylüyorum. Kafanızı çevirip baktığınız zaman herhangi bir çatlaklık göremezsiniz diyor. Allah diyor ki dönüp bir daha bakın yine bir çatlak göremezsiniz diyor. Yani baktığımız zaman kainata hiçbir şekilde bir eksiklik, noksanlık yok. Allah tam ve kusursuz olarak yarattığını ayetlerinde bizlere açıklıyor. Ve mükemmel olarak görüyoruz. Biz atmosferin 7 katmandan oluşması, o da bir Kur'an mucizesi. Dünyayı koruyor. Allah ayrıca mesela Kur'an'da bir başka şekilde, başka bir konuya daha değiniyor. Korunmuş tavan kıldım diyor Kur'an'da göğü. İnşallah bakıyoruz mesela biz bugün. Gerçekten Van Halen kuşağı dediğimiz, bilimin bugün Van Halen kuşağı diye adlandırdığı dünyayı göktaşlarından ve yıldızlardan koruyan bir sistem de var. O sistemin varoluşu da itiyor yani. Van Halen kuşakları dünyaya gelecek göktaşlarını itiyor. Nasıl çekirgelerde manyetik bir sistem var. Dünyanın aynı şekilde zeminde de manyetik bir sistem var. Demir ve nikelle karışımı. O da diğer gelen göktaşlarına manyetik bir alan oluşturup gelen göktaşlarına ittirme sergiliyor. Ve hiçbir şekilde dünyaya bu göktaşı ya herhangi bir yıldızın isabet etmesi mümkün olmuyor. Ki ta ki Allah'ın dilediği bir güne kadar. Çünkü Allah kıyameti böyle ayetlerden görürüz, anlıyoruz. İnşallah. Bir göktaşı ya da yıldız benzeri bir şeyin çarpacağını anlıyoruz inşallah. Allah o zamana kadar mesela böyle koruyor ve baktığımız zaman dünya var olduğu günden beri hiçbir şekilde dünyaya bir göktaşı, büyük bir göktaşı, yani dünyayı etkileyecek bir göktaşı olmuyor. Çünkü parçalanıyor onun etkisiyle.
dünyaya düştüğü oluyor göktaşların ama
tamamen
çok küçük
yok edecek
kütleleri,
bir şekilde.
Tabii çok küçük kütleleri geliyor ve hani belli yerlerde belli oyuklar meydana getiriyor. Bunlar Türkiye'de de bölgelerinde var, Van bölgesinde de var ve birçok yerde daha var aynı şekilde. Baktığımız zaman bunların sadece böyle bir şey oluyor. Eğer bu korunmuş tavan olmasa, parçalaması olmasa göktaşlarına, manyetik alan oluşturmasa dünyanın zaten havada dönüyor olması, bir saniye devam etmesi mucize. Çünkü milyonlarca yıldız ve galaksi var ve göktaşı var ve bunlardan hiçbiri denk gelmiyor bu sistem meselesiyle inşallah.
Diğer mesela gezegenlere baktığında yüzeylerine bakın işte yan tarafa, bizim komşularımıza bak. Delik deşik. Değil mi? Evet. Demek ki öyle bir şey, özellikle Allah orada bir kalkan koyuyor ki bizi koruyor. Tabii. Allah'ın korumasıyla biz burada rahatlıkla dolaşıyoruz. Bir de haşa Allah'a inkar ediyor insanlar yani. Bütün bu delilleri görmelerine rağmen.
Günümüze yakın bir dönemde de düşmüyor. Yani insan nüfusunun dünyadaki oranı önemli. İnsan nüfusu dünyada azken o eski göktaşları düşmüş değil mi? Şu an nüfus çok yoğunken, her yerde yaşamlar varken düşmüyor göktaşı. Maşallah.
Dediğimiz gibi mesela biz dedik ki bu Kur'an müzelerinden bahsettikten sonra biraz mesela biyomimetikte Onur biraz bahsetmişti. Yani doğadan mesela esin alınarak, taklit edilerek bilimsel bir veri olarak, bilimsel bir araç, cihaz olarak, aygıt olarak bizim günümüzde kullanılan bir takım cihazlar var. Bunların hepsi de doğadan esinlenerek, doğadaki bir canlıyı taklit ederek, bir özelliğini alarak kendimize faydalı ve daha uzun süreli, daha verimli cihazlar üretebilmek için bunu örnek alıyor bilim adamları. Bunlardan bir tanesi de bizim her gün gördüğümüz belki de küçücük canlı olan kelebek. Kelebekteki baktığımız zaman dışarıdan gören insanlar hani bunda bir özellik var mı diye belki bile düşünebilirler. Ama Allah her canlıyı kendine ait mükemmel özelliklerle yaratıyor ve her canlının birbirinden bambaşka özelliklere sahip olduğunu biz görüyoruz, tanık oluyoruz. Bunda da iman hakikatleri çok güzel vesile oluyor inşallah hangi canlının ne özelliği olduğunu anlamamıza. Onlardan bir tanesinden bahsedelim. Kelebeklerindeki bilgisayarlara çözüm üretiliyor soğutma sistemiyle ilgili, onu inceleyelim. Kelebek kanatları tasarımlarda mükemmel bir yapıya da beraberlerinde taşıyorlar. Tufts Üniversitesi'nde yapılan araştırma kelebeğin kanatlarında bir soğutma sistemi olduğunu ortaya çıkardı. Kelebekler soğukkanlı canlılar oldukları için vücut ısılarını en verimli şekilde devamlı olarak düzenlemek zorundadırlar. Bu çok büyük bir problemdir. Çünkü uçarken sürtünme ile büyük miktarda ısı oluşacaktır. Bu ısının acil olarak soğutulması gerekmektedir. Aksi halde kelebeğin hayatını sürdürebilmesi mümkün olmayacaktır. Çözüm ise kanın kanatlardaki çok ince film benzeri dokuların içinden geçirilmesiyle sağlanır. Böylece vücutta oluşan ısı da giderilmiş olur. Bu soğutma sisteminin bilgisayar çiplerinin mevcut soğutma sistemiyle karşılaştırıldığında çok daha yüksek bir performansa sahip olduğu ifade ediliyor. Bilgisayarlarda biliyoruz ki çok ısınmadan dolayı donmalar, işte bilgisayarın kilitlenmesi, hatta bilgisayarın arızalanmasına kadar gidebiliyor. Kelebeklerde de kendi soğutma sistemi var. Bilim adamları da bunu çip üretiminde kullanmak istiyorlar. Bu yeni soğutma sisteminde çip üreticilerin hizmetine girmesi için çalışmalar sürdürülmektedir. Çünkü kelebeklerdeki bu mükemmel sistem eğer bilgisayar sistemlerinde kullanılabilirse ısı sorunu en aza indirebilecektir. Belki de tamamen ortadan kalkacaktır. Allah bunu unutulmamadır ki kelebeklerdeki bu eşsiz tasarım ilk ortaya çıktıkları andan beri vardır. Aksi durumda kelebeklerin yaşaması mümkün değildir. Kelebeklerdeki bu sistem bizlere yaratılmış olan üstün gücü olan Allah'a kudretini göstermektedir. Şeytanlığına sınırım Allah ayette şöyle bildiriyor Sûresi 24. ayet. O Allah ki yaratandır, en güzel bir biçimde kusursuzca var edendir. Şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O aziz hakimdir diyor Allah.
Maşallah.
Ayette de bildirdiği gibi Allah örneksiz yaratıyor, kusursuz yaratıyor. Şekil ve suret veriyor. Bizlere de mesela böyle bir örnek oluşturmuş oluyor. En mükemmel şekilde de bizler faydalanıyoruz. Allah teknolojiyi de, bu teknolojiyi taklit eden yani biyomimetiği yapan bilim adamlarını da, bu canlıları da hepsini bizlere hizmet amaçlı yapıyor. İnsanlığa hizmet amaçlı yapıyor.
Maşallah.
Allah'ın tek istediği Allah'ı hakkıyla takdir etmek, Allah'a hamd etmek ve Allah'ı tesbih etmek inşallah.
Allah sanatını gösteriyor. Burada mesela çok önemli bir şey var. Tırtılı biliyorsunuz. Şöyle şu kadarcık bir canlı, şöyle şu. O tırtıldan bu soğutma sisteminin olduğu muhteşem renklerde, muhteşem bir simetride ve uçan bir canlı çıkıyor. Yürüyen, zorlukla yürüyen bir tırtıldan bahsediyoruz. Oradan yani uçak çıkıyor. Yani acayip bir teknoloji çıkıyor.
Evet.
Eğer o tırtılın içinde teknolojiyi yapan bilim adamları var, onunla uğraşıyorlar, o teknolojiyi buluyorlar da muhteşem bir uçucu bir şey mi yaratıyorlar? Demek orada Allah Yüce Rabbimiz sanatını gösteriyor. Arıda ayrı gösteriyor, Yunus'ta ayrı gösteriyor. Bütün canlıları tek tek baktığında o bombardıman böreceğindeki o değil mi 100 dereceye ulaşan o iki ayrı bölmede yapıp da düşmanlarını karşı yaptığı silahta bütün her şey muhteşem yani hiçbirinin yani canlı hayvan dediğimiz varlık aklı bile yok dediğimiz hiç önemsemediğimiz varlıkta insanın aklının alamayacağı üstün özellikler var. İşte maşallah. Bu da Yüce evet. Rabbimizin Allah'ın kelebeğe, yaratma sanatı inşallah.
Kelebeğe ilk baktığımızda canlının dış estetik güzelliği kanatlarındaki simetri aklımıza geliyor ama daha da detayına indiğinde bilim adamları bu soğutma sisteminle karşılaşıyorlar. Kanatları adeta havada daha çok uzun süre kanat çırpabilsin diye bir soğutma mekanizmasının içinde yer aldığını görüyor. Kelebek bunu kendinden var edemiyor tabii ki. Allah'ın ilhamıyla bu soğutma sistemi mevcut kelebeğin içine sahip. Ve bunun bizim hayatımıza geçirilmesi yararı da bilim adamları daha sonra Allah'ın dilemesinde kelebeğin bu özelliğini alıp günlük yaşamda çokça kullandığımız bilgisayarlara adapte ediyorlar. Ve bizim hayatımızda her zaman söylediğimiz gibi kolaylık sağlıyorlar. Evet. Allah'ın dilemesiyle kolaylık sağlıyor. Çünkü daha demin dediğim gibi Allah bizim için zorluk dilemiyor. Hayatımızın her aşamasında kolaylık diliyor inşallah.
İnşallah. Evet. Bir de birçok özellik var. Bakın kelebekten şimdi bahsetmişken kelebeğin başka bir özelliği de var. Slide'da onu inceleyelim. Şimdi şu slide'da gördüğümüz mavi, sarı ve yeşil kelebekler ve yine tavus kuşunun da o renkleri pigmentler sayesinde olmuyor. Ya orada normalde renk üretebilecek hücre yok. Evet. Yapı bulunmuyor. Peki biz nasıl sarı, mavi, yeşil renkte bakın o harika kelebekleri görüyoruz? İşin sırrı mikroskop altında açığa çıkıyor. MIT Üniversitesi'nin laboratuvarında bilim adamları kelebek kanatlarından örnek aldılar ve elektron mikroskopun altına koydular. Bakın başlangıçta mavi gördüğümüz görüntü uzaktan 50 bin kez yakınlaşıyorlar. Siyah beyaz bir form ortaya çıkıyor. Açımızı değiştiriyoruz. Açıyı değiştirince bakın protein panelleri karşımıza çıkıyor. Maşallah. Bu protein panelleri bir aynacık aslında bunlar mini aynacık. Hangi açıyla dizilmişlerse ışığı toplayıp mavi olarak yansıtıyor. Ya da farklı bir açı olduğunda ışığı toplayıp yeşil sarı olarak yansıtıyor farklı farklı.
Maşallah
2013'te bizim daha yapamadığımız bir teknoloji yani boya kullanmadan renk elde etme teknolojisi.
Elhamdülillah.
Canlılar milyonlarca yıldır buna sahip. Boya kullanmadan renk elde edebiliyorlar. O tavus kuşunda da bu şekilde.
O panellerin hepsini birisi oraya yerleştirmiş. O renkleri bir de orada muhteşem bir sanat var. Oraya yerleştirilmiş onlar. Yani onlar tesadüfler böyle bir şey meydana getirmesi mümkün olabilir. Hangi akıl sahibi insan bunun tesadüfler olduğunu söyleyebilir. Bilim adamları bunu bilinçli olarak yapamıyor. Yani bırakın tesadüfü. Bilinçli olarak bütün bilim adamları bir araya gelsin böyle bir teknoloji yapın desek zaten yapamıyorlar.
Bir kanatta milyonlarca panel var hocam. Yani değil mi? Bütün hepsinin aynı açıyla olması gerekiyor ki tam bir bütünlük olsun. Onu geçelim. Yani kelebeği geçelim. Tavus kuşundaki mesela şu geçişlere bakın. Değil mi? Kahverengi tonları, mavi tonu, yeşil tonları. Yani bir tüyün üzerinde mesela o geçişlerin değil mi? Daire var. Yani daire bitiyor dairenin sınırı sonra başka bir renge geçiyor. Orada o protein panelleri farklı bir açıda dizilmeye başlıyor.
Yani
muhteşem bir sanat var maşallah. Gerçekten bunun tesadüfen olduğunu iddia eden bir insan, vicdanının üstünü kapamaya çalışan bir insandır. Helal. Gerçekleri görmezden gelmeye çalışan bir insandır.
Bir de orada da amaç var. Sadece hani kelebeğin arkasında mesela en kelebeklerin düşmanı kim? Kuşlar. Orada göz şeklindeki o iki taraf tam baykuş gözündeki bazı birçok kelebekte değil mi? Evet. Oradaki sanki oradan burnu olan, iki tane gözü olan bir varlık görünümü veriyor ve böylece kuşlar yani onun orada bir canlı olduğunu, büyük bir canlı olduğunu düşünüp asla gelip öyle bir şeye yanaşmıyor. Yani bu canlı nasıl böyle bir bilince sahip olabilir? Böyle bir bilinç olması için değil mi? Yani normalde bir kelebeğin kuşların düşmanı olduğunu bilmesi gerekiyor. Sonra hangi canlıdan korktuğunu, baykuştan korktuğunu bilmesi gerekiyor. Aynı o suratı da sırtında öyle bir teknolojide yapacak ve bu da aynı zamanda uçacak. Yani o teknoloji, yani hepsi bir arada bir olması gerekiyor. Bu işte,
görüyoruz.
İşte burada da gördüğümüz gibi slide'a gelebilirsek, bakın burada görüyorsunuz muhteşem iki göz yapısı, değil mi?
Evet.
İki simetri.
Şurada mesela bir güvenin kanadı bu, tamamen bir baykuş benzeri, baykuşa benziyor. Bakın hatta o kadar benziyor ki bazı baykuşlarda kulak asimetrik olur. Yani biri daha aşağıda, biri daha yukarıda olur. Güvenin kanadındaki bu baykuş benzeri dövme diyelim aslında dövme de izle de kulak asimetrik kulaklar.
Maşallah.
Maşallah yani birebir. Şurada ne kadar büyük ağız, ne kadar büyük göz, ne kadar büyük antenler diyorsanız eğer yanılıyorsunuz. Kafa burası. Bakın canlının kafası burası. Bu da bir güve türü. Burası bir maske. Serçe gibi yırtıcı kuşlar buraya saldırıyorlar. burayı koparıyorlar ama canlı hayatta kalabiliyor. Birkaç gün içinde burası kertenkelenin kuyruğunun uzaması gibi tekrar uzuyor. O maske kısmı. Mükemmel kamuflaj sistemleri. Bakın burada kurumuş bir yaprağa benziyor adeta. Şurada antenini, şurada da bacaklarını görüyorsunuz. Yine bu bir çürük yaprağa benzeyen bir böcek türü ama hiçbir hücresi çürük değil bu böceğin. Ya %100 sağlıklı hücrelerden oluşuyor. Maşallah.
Maşallah helal.
Bakın kelebek alfabesi de çok enteresan. Onun da göstereyim fotoğraflarını. İnternet siteleri var. Arama sitelerine kelebek alfabesi yazarsa izleyenlerimiz orada isminizi giriyorsunuz mesela. Erdem Ertüz'ün yazıyoruz. Bu harflerle çıkarıyor bir resim. Onu öyle kullanılıyor. Bütün yani birçok farklı kelebekte A'dan Z'ye kadar 0'dan 9'a kadar bütün harf ve rakamların kanatlarda yer aldığını ispat etti bir fotoğrafçı ve bilme meraklı bir insan. Ayrı ayrı kanatlar çekerek sonunda hepsini topladı ve andırma da değil yani burada dikkat edersek harflere dikkatli yani. Bakarsak direkt o harf var. Maşallah bu maşallah. Da tabii Allah'ın yaratmasının delilleri olmuş oluyor. Maşallah.
Tabii.
Sen bir fotoğraflar gösterecektin hocam.
Kelebek fotoğrafları evet. Gösterecektim.
Geçelim. Yani,
o kadar evet çok bahsettik. Güzel. Birkaç tane daha gösterelim.
İnşallah.
Fotoğrafı. İnşallah. Gerçekten muhteşem desenleri var, renkleri var ve böyle hani 19 Mayıs kutlamalarında böyle herkesin elinde ayrı bir karton olur. Onu beraber kaldırdığı zaman herkes havaya bir yazı oluşur, bir desen oluşur. Bu kelebek kanadında da aynı sistem var. Yani farklı farklı panellerden oluşuyor. Ve o panellerle desenin devamı geliyor. Bakın o çok enteresan. Ayrıca de karşı tarafta da onun simetrisi var.
Evet.
Bakın panelleri görüyoruz burada. Şurada yakından bakabiliriz. Bunların hepsi böyle pul gibi, pul benzeri yapılar. Ve bakın bunlar bu pul benzeri yapılar mesela yanlamasına geldiğini düşünelim. Buraya kadar turuncu geliyor. Burada birkaç tane siyah var. Sonra turuncu devam ediyor. Fakat ikinci sırada üstteki sıranın öyle olduğunu bilmesi lazım. Şu desenin oluşması için. Mutasyonlar bunu bilemez kesinlikle. Evrimciler bunu mutasyonların yaptığını iddia ediyor.
Maşallah.
Yani. Maşallah.
Yani şuradaki sırası. Desen mutasyonların her bir paneli ayrı ayrı bilip bir de ayrıyeten bir tarafta oluşturduğun zaman da diğer tarafta da onun simetriğini DNA yazacak. Yani bu hikaye bile değil. Yani hayal dünyasının da daha ötesine geçilmiş bir iddia bu. Bakın şurada bakıyoruz yine.
Maşallah.
O gözler, göz yapıları burada da var.
İkişer tane beyaz mesela bir yuvarlak savaş, var. Savaş
bakın maşallah. Şu burada bir sanat var şimdi. Biz de burada bir sanat görüyoruz. Mutasyon bu sanadı mahveder.
Yani, tesadüf nerede?
DNA'sına radyasyon gelecek olsa bu canlı zaten ölür. Kanadını bırakın, kanadın oluşmasını bırakın, evet. Desen oluşmasını. Canlıyı öldürür zaten. Canlıyı öldürecek bir etkiyi, bakın bu
şeffaf.
Kelebeklerin de kanatları şeffaf.
Bazı gün.
Ve bunu güneş ışığının altında hızlı çarptığı zaman karşı tarafta bir ışık patlaması oluyor. Karşı tarafı kör edebiliyorlar. Kendilerini görünmez hale getirebiliyorlar. Mesela burada da muazzam bir desen var. Ya bu desenleri nasıl mesela biz bir kıyafet gördüğümüz zaman kıyafetin deseni ne diyor mesela? Modacı ne güzel tasarlamış diyor. Kelebeklerin desenleri 100.000 kat daha güzel. Helal. Mutasyon ne güzel tasarlamıştır denilmez buna. Tesadüfler ne güzel tasarlamıştır diyemeyiz bu. Vicdansızlık olur. Allah'ın yaratması ne güzel diyeceğiz. Biz maşallah diyeceğiz inşallah.
İnşallah. Orada sanatçıya yani sanat olduğunu kabul etmek lazım. Mesela hep örnek veriyoruz mesela bir mağara düşünün. Biz bu mağaraya girsek duvarlarda da böyle göz acısı çarpıcıkta eserler var. Değil mi? Bakıp da duvarlara ne güzel tesadüfen olmuş mu der bu evrimi savunan insanlara soralım. Bu tesadüfen oldu mu? Yok burada buraya mutlaka sanatçıyı görmese de orada der ki ya buraya bir sanatçı gelmiş burada eserler meydana getirmişler değil mi? Hiç kimse öyle bir şey demez. O zaman kainata bakıyoruz işte kelebeğe ayrı bakıyoruz, kuşa ayrı bakıyoruz, aslana ayrı bakıyoruz. Her bir canlıda muhteşem değil mi? Muhteşem bir tasarım var. Bunun da bir yaratıcısı olduğu ve tesadüfe de hiç yer yok. Yani protein için yani bu canlılardan konuşurken proteinden oluşuyor. Proteinin tek tesadüfen olması mümkün değil. Bilim adamları bunu kanıtladı. Bilim adamları bu kadar bilim adamı evrimi savunan veya savunmayan bilim adamları bir araya geldiler. Laboratuvar ortamında bırakın tesadüfü, bilinçli bir müdahale ile tek bir protein daha üretilemeyeceğine karar verdiler. Bu neyi gösteriyor? Bu işte üstün bir aklı, üstün bir yaratıcının varlığını ortaya koyuyor. O da Yüce Rabbimiz Allah inşallah. Elhamdülillah.
Tabii insanlara yoğun bir Darwinizm telkini yapıldı bu geçtiğimiz yüzyıl. Hatta dün hocamızın yayınında da bir yazarın gençliğinde nasıl Darwinizm'den etkilenip sol görüşlü olduğunu anlatmış. Hatta şöyle söylüyor. Diyor ki işte Miller deneyini duyunca, laboratuvarda ilk protein sentezinin yapıldığını duyunca seneler önce, tabii bu benim kafamda bazı şimşeklerin çakmasına neden oldu diyor mesela. Halbuki Miller deneyinde sağ elle amino asit üretiliyor. Zaten amino asit yani üretilmesinde bir şey yok zaten. Yani amino asit bir böyle detaylı kompleks bir yapı değil. Protein zaten üretilmiyor Miller deneyinde. Protein şu anda da halen daha üretilemedi. Yani bilim adamları amino asitleri birleştirip şu an sıfırdan protein elde edemiyorlar. Ama zamanında Miller deneyi proteini oluşturdu diye duyuyor mesela. Oradan Darwinist oluyor. Dindar yetiştirilmesine rağmen dinden uzaklaşıyor. Evet. Ve bir bakıyorsunuz sol görüşlü, komünizme belki sempatisi olan, Allah inancını kaybetmiş bir insan olarak yetiştiğini görüyoruz o zaman. Böyle bundan, yani herhangi bir insan için söylüyorum bunu. Şimdi Miller deneyine bir bakıyoruz. Miller deneyinde Miller kendisi diyor ki canlılığın kökenini açıklamaktan son derece uzaktır. Çünkü ilk canlılığın dünya şartlarındaki gazları, gerçek gazları kullanmıyor. Tamamen amino asit oluşmasına yönelik amonyak kullanıyor. Amino asit oluşturmaya yönelik hareket ediyor. Ve ortamdaki amino asitleri soğuk tuzak mekanizmasıyla hemen oksijenden izole ediyor. Doğada öyle bir soğuk tuzak diye bir mekanizma yok. Siz amino asitleri bırakın doğaya, oksijen hemen parçalıyor. Bildiği için onu hem amino asit oluşmasına yönelik gazlar kullanıyor, dünyadaki gazlarla alakasız, hem de amino asit oluşunca hemen onu oksijenden izole edip soğuk tuzakla, bakın diyor işte amino asit. Şimdi burada protein yok. Doğada öyle bir mekanizma yok. Miller'e soruyorlar tabii, kardeşim sen yani öyle bir şey yaptın ki hani normal gerçek şartlarla uzaktan yakından alakası yok
diyorlar. Proteinin P'si yok.
Protein zaten yok ortada. Amino asitleri de sen böyle zar zor sokluyorsun. Yani bu normal zaten yapılabilecek bir şey. Bunun için deneye gerek yok diyorlar. Tamam diyor, benim deneyim diyor hayatın kökenini açıklamaktan son derece uzak bir deneydir diyor.
Evet.
Şimdi ama zamanında kulaktan dolma böyle olarak duymuş. Miller deneyi hayatın kökenini açıkladı diye duymuş. Şimdi Darwinizme karşı biz detaylı olarak anlattığımızda işte bunun kıymetinin bilinmesi gerekiyor. Bir pek çok insan, yüz binler belki milyar hesabıyla insan, Darwinistlerin yoğun terkini altında kaldılar ve inançlarını kaybettiler, imanını kaybettiler. Biz de o imanlarını kaybettikleri konuları detaylarıyla teker teker açıklıyoruz. Bakın Miller deneyi yok, mutasyonlar faydalı değil, ara fosil yok. İşte mesela Darwinistler şöyledir her zaman. Bir canlı sıfırdan nasıl oluşmuş, mutasyon yararlı mı, ara fosil var mı, bunları anlatmazlar Darwinistler. Der ki işte filler de mamutlardan gelmiştir. İşte mamut derken işte başka bir canlıdan gelmiştir. İşte balina köpekten gelmiştir, köpek benzeri bir canlıdan gelmiştir falan. Kardeşim atıyorsun da yani delilin var mı? Yok, biz işte öyle şey yapıyoruz falan. Şimdi insan bunu dinleyince, bir de saygıdeğer olduğunu düşündüğü bir kanalda yayınlanıyor mesela bu. Bir belgesel kanalı diyor, o kanal diyor çok etkileyici işte falan. O ister istemez gücü de olmuyor bilgisi olmadığı için. Teslim ediyor kendini, demek ki böyleymiş diyor. Yani bu adamlar böyle diyorsa öyle değil işte. Biz de bunu detaylarıyla anlatıyoruz. Evet. İnşallah.
Pandalardan bahsedelim hocam. Bakın pandalarda da çünkü harika bir özellik keşfedildi yeni. biliyorsunuz Güney Asya'da pandalar koruma altına alındı. Fotoğrafları da var. Onları da göstereyim. Çok sevimli canlılar. Günün büyük bir bölümü yemek yiyip sonra da uyuyorlar. Maşallah. Şimdi Güney Asya'da koruma altına alındı daha çok. Pandaların türü tükenmesin diye. Öyle bir tehlike var. Pandaların DNA'larında, bağışıklık sistemlerinde daha doğrusu, üretilen bir antibiyotik türü, yani çok üstün bir koruma sağlayan bir bağışıklık sistemi olduğu ortaya çıkarıldı yeni. Ve birçok bakteriye, mikroba karşı direnci, bakterilerin ve mikropların direncini çok daha azaltıyor bu. Yani diğer antibiyotiklere karşı bu bakteri ve mikroplar dirençliyken, pandanın bağışıklık sisteminde üretilen bu antibiyotik türüne karşı, bunun da ismi katelisidin ismi, buna karşı çok daha az direnç gösterebiliyorlar. Yani çok güçlü bir antibiyotik türü formu diyebiliriz aslında. Bunun da artık tespit edildi ve buna yönelik de üretime geçilecek inşallah. Bakın inşallah. Pandaların türünü koruyarak hem zaten böyle güzel bir canlı dünyada hayatına devam etmiş oluyor, hem de insanlar için de çok büyük bir fayda ortaya çıkmış oluyor incelendikçe. Yani her gün dikkat ederseniz hiçbir zaman bunun bitmediğini görüyoruz. Bu da çok mucizevi. Evet. Mesela canlıların onlarca özelliğini sayıyoruz burada. Hepsi, her biri büyük bir iman hakikati. İnsan iman etmesi için yeterli bir delil.
Tabii.
Sürekli olarak yenisi çıkıyor. Sürekli olarak yenisi bulunuyor araştırıldıkça. Allah detayın içinde detaylar yaratmış. Çok aşamalı olarak maşallah. Siz ne kadar detaylı araştırma imkanına sahip olursanız o kadar fazla bilgi elde ediyorsunuz. Tamam. O kadar büyük mucizelerle karşılaşıyoruz. İnşallah. Maşallah. Yani canlının da burada bağışıklık sisteminin de kendine özgü bir aklı, daha güçlü bir antibiyotik üretilecek, kendi deneme yanılma yaparak geliştirebileceği bir laboratuvarı ortamı da yok.
Tabii.
Dünyaya geldiği ilk andan itibaren panda bağışıklık sistemi o güçlü antibiyotiği üretmeye başlıyor Allah'ın dilemesiyle. Allah'ın emriyle, yaratmasıyla anında üretmeye başlıyor hatası olarak maşallah.
Bu yüzyıl insanların imanlarını, birçok insanın imanını kaybetmesinde deccaliyetin çok büyük etkisi oldu. Bir bakıyor insan mesela diyor işte gayrimüslim ülkeler diyor çok refah içerisinde yaşıyorlar diyor. Müslümanlara bakıyor. Müslümanlar hep eziliyor, işte sürünüyor, öldürülüyor, şehit ediliyor. Ondan sonra işte her türlü klas, estetik, kalite işte bu inkar edenlerde oluyor diyor mesela. Kendi kafasınca öyle görüyor. Ne oluyor diyor? En sonunda ya açık ya gizli imanını kaybettiğini görüyoruz. Evet. Şimdi sadece deccaliyet ateizmle çıkmıyor. Aynı zamanda bağnazlıkla da çıkıyor. Yani bağnaz yapıyı körüklüyor deccaliyet ki insanlar bağnazlığı gördüğü zaman bir evrimcinin iddialarından daha çok bağnaz bir insanı gördüğü zaman birisi dinden çıkıyor. Mesela adam bakıyor işte bağnaz bir yapıya işte Müslüman buysa diyor o zaman diyor ben dinden çıktım diyor. Belki bunu ağzıyla dile getirmiyor ama gizli olarak dinden çıkmış oluyor. Ne Kur'an'a tabi olabiliyor, ne ibadetlerini yerine getirebiliyor, ne işte Allah'ı anabiliyor, ne Kur'an'daki ayetlere kanaat getirebiliyor. Ama sorduğumuz zaman benim inancım sonsuz elhamdülillah sonuna kadar Müslümanım diyor. Bazı kişilerden bahsediyorum tabii ki. Şimdi biz tabii deccaliyetin her yönüyle deccaliyetin geçersizliğini anlatıyoruz. Mesela Darwinizm iddiasıyla da bağnazlık ve yobazlık iddiasıyla da çıkan deccaliyeti eleştiriyoruz. Şimdi onunla ilgili ben bir sunum yapmak istiyorum. Bir bira alabilirsek inşallah.
İnşallah.
Yobaz kafanın, bağnaz kafanın deşifre edilmesi çok önemli.
İnşallah.
Yani birçok insan Müslüman kim temsil eder dediğin zaman bağnaz kafayı gösteriyor. Bunlar diyor işte Müslümanlar, İslam'ı bu kişiler temsil ediyordu. Halbuki öyle bir şey yok. Müslüman dünyanın en kaliteli insanıdır. Ve her dönemde de şu döneme kadar biz biliyoruz. Geçmişi de incelediğimiz zaman gerçek samimi Müslümanlar şirk koşmadan Allah'a kendini teslim etmiş. Evet, Kur'an'a tam tabi, hurafelere değil. Kur'an'a tam tabi olan Müslümanlar kalitenin, estetiğin ve sanatın dünyadaki temsilcileri olmuştur şu döneme kadar. Şu Peygamberimizin inşallah döneminden beri her zaman böyle olmuştur. İnceliği onlar öğretmiştir tüm dünyaya. Temizliği onlar öğretmiştir. Bakın samimi Müslümanlar diyorum. Gerçek kaliteli klas Müslümanlar. Sanatı tüm çok ince detaylı sanat yapmıştır. Yani öyle normal böyle üstün körü rastgele bir sanat değil. Böyle donuk komünizm işte Rusya'da olduğu gibi komünist yapılanmalarda olduğu gibi böyle donuk bir sanat değil. Çok detaylı, ince, insanın hoşuna gidecek bir sanatı sergilemişlerdir Müslümanlar her zaman. Fakat ne zaman Kur'an'dan uzaklaştık? İşte Müslümanlar bu hale geldi. Ama Peygamberimizin bildirdiği bir şey zaten. 1400 sene boyunca böyle olacak. Son dönemde deccaliyetin çıkmasıyla ve Müslümanların Kur'an'dan uzaklaşmasıyla hem Müslümanların üzerindeki kalitesizlik, ondan sonra zulüm, kargaşa, her şey Müslümanların üzerine gelecek. Sonra tekrar Kur'an'a dönünce düzelecek diyor Peygamberimiz.
İnşallah.
Dolayısıyla biz de bu yapıyı her gün deşifre etmeye çalışıyoruz. İnşallah o ayetler ışığında. Tabii biz kendi kafamıza göre karar veremeyiz. Tamam. Mesela baktığımız zaman bağnaz ve yobaz yapıya Kur'an'a ters de olsa kendi atalarından duyduğu anne babası olabilir, dedesi olabilir. Onu devam ettirme şeyi var, isteği var. Halbuki Bakara suresi 170. ayette Allah, şeytan Allah'a sığınır. Ne zaman onlara Allah'ın indirdiklerine uyun denilse onlar hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye geleneğe uyarız derler diye buyuruyor. Bakın çok önemli bir özellikleridir. Kur'an ayeti kabullenemiyorlar bir türlü. Bağnaz yapı. Mesela Peygamberimiz için Allah diyor ki fakir iken seni bulup zengin etmedik mi diyor. Başka bir ayetinde sahabelere peygamberin yanındayken yemeği yediğiniz zaman çıkın diyor. Beklemeyin diyor. Söze dalmayın diyor. Peygamberimiz demek ki sürekli yemek veriyor. Ziyafet veriyor sahabelere. Ve Allah diyor ki ayetinde fakirken seni zengin yaptık diyor. Şimdi mesela atasından, kendi büyüğünden peygamberimiz fakirdi. Karnını taş bağlardı. Yiyecek yemek bulamazdı diye duyan bir insana bu iki ayeti söylediğimizde eğer kabul edemiyorsa bu ayetin hükmüne düşmüş oluyor. Ben ona Kur'an'a uy denildiğinde, yani peygamberimizin zengin olduğuna, evet, peygamberimizin sahabelere kendi yemeği bırakın, sahabelere de yemek verecek kadar, onlara ziyafet verecek kadar durumun iyi olduğuna uyun denildiğinde, hayır, biz atalarımız üzerinde bulduğumuz şey, yani peygamberimiz fakir olduğuna ve karnına taş bağlayarak gezdiğine iman ederiz derler. Bakın bu ayetin hükmü budur. Bunun gibi binler hesabıyla örnek çoğaltabilirsiniz. Ayet söylüyorsun, yok diyor. Allah diyor ki dağılıp ayrılmayın diyor. Ayet söylüyorsun, Kur'an'a uy, dağılıp ayrılma. Hayır, ben atalarımın üzerinde bulduğum şeye, yani ayrılıkta rahmet vardır'a iman ederim diyor adam. Şimdi o zaman sen atalarının dinine uymuş oluyorsun, Kur'an'a uymuyorsun. Ayet söylüyoruz, hiçbir ayeti kabul edemiyorsun bir türlü. Dolayısıyla bu yapı işte Müslümanları bu hale getirdi. Müslümanlar sürünür, en kötü kıyafetleri giyinir. Peygamberimiz diyor ki bir hadisinde, giyinebileceğiniz en iyi kıyafeti giyinin diyor. Maddi imkanlarınızla giyinebileceğiniz en iyi kıyafeti giyinin
ayette
diyor.
Ayette aynı şeyi söylüyor.
Ayette de Allah diyor ki, her mescid yanına girdiğiniz zaman ziynetlerinizi takının diyor. Nimetler için de güzel rızkı ve temiz rızkı ve işte kıyafetleri, her türlü dünya nimetini bu dünyada Müslümanlar için yarattım. Müminler için, iman edenler için. Ahirette ise yalnızca onundur. Mesela Allah sadece bizim için aslında yaratmış bu dünyada. Müslümanlar için, müminler için. Ama kafirler de faydalanıyor. Ahirette yalnızca Müslümanlar. Bu ayeti söylüyorsun. Yok diyor, ben inanmıyorum bu ayete. Ben atamın üzerinde bulduğum şeye, evet, iman ederim.
Estağfurullah hocam, bir de şey,
kafirlerindir diyor dünya mesela. Allah sizindir diyor ama.
İnşallah. Bir de baktığımızda tek bir kitap var Müslümanlar için. Hak kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Ama mesela mezhepler var. Bir mezhepte haram olan, bir mezhepte helal. Bir mezhepte helal olan, bir mezhepte haram. Baktığımızda. Bir tane kitap var ve haramlar çok açık yazılı. Geri kalanlar helal. Peki bu nasıl olabiliyor? İşte bu da biraz atalarından gelme söyleşilerle, anlatımlarla, öğretmelerle yola çıkılıyor. Diyor ki bu haram mesela. Diyorsun ki Kur'an-ı Kerim'de yazmıyor. Neresinde haram diyorsun? Hayır diyor, bu haram diyor bana göre. Kim söyledi? İşte dedem söyledi veyahut da falan falan hoca söyledi diyor.
Cahilinden. Peki uyuyor musun?
Uyuyor musun? Uyumuyorum. Mesela şöyle bir şey olay gelmiş benim başıma. Namaz kıldığımı gören birisi bu şekilde namaz kılınır mı dedim. Namaz nasıl kılınır dedim. Hani kendisinin onun bildiği neymiş onu öğrenmek amacında. En güzel dedi kıyafetlerini giyeceksin dedi namaz kılarken dedi. Yani Allah'ın huzuruna da çok şık çıkman lazım dedi. Sen kılıyor musun dedim peki. Yok ben kılmıyorum, Allah affetsin dedi. Neden müdahale ediyorsun o zaman? İşte ben sana yardımcı, ilk başta kendi aslında onlar, evet, bir aciz bir duruma düşmüş olarak kendi yapmadığı bir şeyi karşısındaki insanlara yaptırmaya çalışıyor ve zorlaştırarak yaptırmaya çalışıyorlar. Oysa ki öyle değil. Allah bütün her şeyi bizim için kolaylaştırıyor. Bizim için nimetlerini, rızıklarını, evet, veriyor ve bizim bu hayatı, bu dünyayı da öleceğimiz olan bu dünya hayatını da en güzel şekilde geçirmemizi sağlıyor. Şükrederek, evet, inşallah.
Söylediğin tepkiyi, o iman etmeyenlerin tepkisini Allah Araf suresinin 32. ayetinde bildiriyor. Şeytandan Allah'a sınırım. De ki Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti ve temiz rızıkları kim haram kılmıştır? Sürekli haram haram demelerini Allah burada belirtiyor. Bir de slide'deki ayet.
Bir örnek daha verelim Erdoğan hocam. Tabii sonra devam et inşallah sen. Mesela Allah diyor ya, onlara Kur'an'a uy denildiğinde biz atalarımız üzerinde bulduğumuz şeye uyarız. Mesela ona Kur'an'a uy diyoruz mesela. Ne diyor Allah Kur'an'da? Kim iman edip salih amelde bulunursa biz onu güzel bir hayatla yaşatırız. Bak kim? Müminleri Allah garanti veriyor. Güzel bir hayatla yaşatacağım diyor. Uy denildiğinde ne diyor? Dünya müminin cehennemi, kafirin cennetidir. Re iman ederim. Ben atalarım üzerinde bulduğum şeye iman ederim diyor. Şimdi Allah öyle demiyor işte ama. Sonra şimdi tabii müşrik yapı. Yapı zaten hani sonradan öğreniyor. Herhalde sen de onunla ilgili bir, evet, ayeti söyleyeceksin.
En'am suresinin 23. ayeti. Evet. Şeytandan Allah'a sınırım. Rabbimiz olan Allah'a and olsun ki biz müşriklerden değildik diyor, belirtiyorlar. Evet. Ahirette. Yani o zamana kadar da farkında olmadıklarını, görmezden gelmeye çalıştıklarını aslında görüyoruz. Burada. İnşallah.
İnşallah. İnşallah. Onlar mesela Allah diyor ki İbadet yapıyorlar ama zaten mesela ayette de söylüyor Allah. İbadet ettiklerini fakat şeytanla baş başa kaldıklarında biz onlardan değildik diyorlar Allah. Evet. İnşallah ayetin bir tanesinde de şöyle bildiriyor. Maun suresi 5 ve 6. Onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar diyor. İşte bir başka ayetinde de şeytanla baş başa kaldıkları zaman biz onlarla alay ediyoruz. Biz sizlerdeniz derler diyor. Oysa onlar kendileriyle alay ederler diyor Allah. Evet. Farkında değiller. O yüzden namaz kılmaları ya da ibadet ediyor gibi gözükmeleri mümin oldukları anlamına gelmiyor diyor Allah. Zaten evet,
bizim için diyeceğim. Mesela biz Allah'ın ayetlerini ayakta tuttuğumuz zaman din üzerindeyiz. Yüce Rabbimizin ayette dediği konuşuyorsan, siz Kur'an'da olanı ayakta tutmadıkça hiçbir şey üzerinde değilsiniz. Neyde olanı ayakta tutmadıkça? Kur'an'da. Kur'an'daki ayetleri uygulamadıkça, yapmadıkça, onlarla amel etmedikçe, Allah'ın güzel gördüğünü görüp, Allah'ın çirkin gördüğünü çirkin görmedikçe hiçbir şey üzerinde değiliz. Allah bu tip insanlar için diyor ki, koskoca bir kitap yükü taşıyan eşeğin durumuna benzer diyor. Allah'ın ayetlerini ayakta tutmayanlar için. Çok net bir şekilde. Bilgi biliyor mesela. Evet. Kendisine ayetin başında diyor komşular. Kendilerine kitap yükletilip de onu gereği gibi yüklenmemiş olanların durumu koskoca bir kitap yükü taşıyan eşeğin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan bir kavmin durumu ne kötüdür diyor. Çok net bir şekilde bize Yüce Rabbimiz söylüyor.
Bir de Akın Hocam'ın hatırlattığı o bakış açısında değil mi? Hani dünya Müslüman'ın cehennemidir, kafirin cennetidir bakış açısı çok zahiri bir bakış açısı. Allah korusun. Çünkü Müslüman'ın başına zorluk gibi gözüken olaylar gelse bile her ortamda huzur bulan, içi huzur dolu olan mümin oluyor, tabii. Müslüman oluyor. Çünkü kafir de güzel bir ortamda gözükmesine rağmen sürekli sıkıntı içinde oluyor. Tabii. Mesela ilk yarıda bahsetmiştin sen hocam. Değil mi? Başına bela geliyor. Onu da dünya hayatının normal kuralı zannediyor aslında. Akışı zannediyor, gerçeği zannediyor. Dünyanın gerçeği zannediyor onları. Halbuki çok büyük birer nimet onlar aslında. Bela gibi gözüken olaylar. Yani Allah sürekli olarak o kişinin düzelebilmesi için, yanlışı görüp doğruyu görüp fark edebilmesi için olaylar yaratıyor özel. O kişi ama ondan ders çıkaramıyor. Tabii. Onu mutlaka bir sebeplere bağlıyor, bir açıklamasını getiriyor. Tabii. Çünkü Allah da vicdanı olanlara gösterecek İnşallah. Şekilde yaratıyor onu. İnşallah.
Tabii, ayette de diyor ya, konmuş yeterli bu söylediğin şey ayette var. Diyor ki, onları her sene diyor, onları bir veya iki defa belaya çarptırırız da onlar yine akıl edip düşünmezler ve öğüt almazlar diyor. Gerçekten de bakıyoruz hayat şeylerine. O kadar bela geliyor. Bu belalar Allah'ın onlara şefkat tokadı ve Allah'ın varlığına farkına varıp Allah'a iman etmesi için bir fırsat daha. Evet. Fakat onlar bunu göz ardı edenler bunu da kaybediyorlar.
Mümin yani. İnsanlar her şeyin şerin de hayrın da Allah'tan geldiğinin farkına vardıkları için her sürekli Allah'ı zikrederek ve Allah'a şükrederek yaşıyorlar. Evet. Bu tutumu sergileyen insan da zaten bu dünyayı değil, ahireti kazanmak için bu dünyayı yaşamaya çalışıyor dediğin gibi Erdem Hoca. Bazı ama dediğin gibi yobazlar dini zor kılmak için, dini yaşanmaz bir hale getirmek için ona ağır şeyler yüklemeye çalışıyorlar. Allah affetsin. Eklemeler yapmak istiyorlar. İşte dini bize zor gösterip uygulanamaz bir hale bürümeye çalışıyorlar. Ama biz tabii Kur'an-ı Kerim'i açıp temiz bir akılla okuduğumuzda böyle bir şey olmadığının farkına varıyoruz.
Hatta onunla ilgili ayet var Allah şeytanla sınırım. Biz hiçbir şey onda noksan bırakmadık diyor evet, inşallah. Evet,
Kur'an'da yani ayetlerimiz apaçıktır diyor her şekilde. İşte diyorsun ki ayetleri okuyorsun sen okuma diyorlar. Arapçasını okuman lazım anlamazsın diyor mesela. Bilmediğin bir dil üzerinde neden Kur'an'ı okuma gereği bilmiyorsun sonuçta. Bilmediğin bir şeyi o sana tekrarlarsa neden tekrarlayasın? Yani anlamadığın bir şeyi neden söyleyesin? Zaten Allah bir ayette şöyle bildiriyor inşallah. Kovulmuş şeytandan Allah'a sınırım. Kur'an'ı zikir, öğüt alıp düşünmek için kolaylaştırdık diyor. Kamer suresi 17'de. Allah zaten Allah buyuruyor. Kolaylaştırdık diyor. İnşallah. Bir zorlayış yok. İnşallah. Dini hayatımızı kolaylaştırmayı, ahiretimizi kazanmak için daha kolay bir hal için Allah bize. Ve Allah bir ayette diyor ki insanları sadece bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. Bunları gören insan da sadece Allah'a ibadet ederek ve sadece Allah'ı zikrederek, şükrederek hayatını geçiriyor bu dünyada inşallah.
Ayette diyor ki komşuya Allah'ın Kur'an'da olanı, onda olanı hatırlayın ki sakınasınız diyor. Demek ki bizim tek hatırlamamız gereken şey Kur'an'da olan.
Evet.
Doğruları ve yanlışları, Furkan özelliği, doğruyu yanlışı Allah gösteriyor bize. Başka insanlar kural koyamaz ki. Bize Allah bir din indirmiş, kurallarını koymuş, biz buna uymak zorundayız. Hani onların ellerinde bir konmuş yatağı anasını, onların elinde bir kitaplar mı var diyor Allah. Kitap var, bunları oradan mı okuyorlar diyor. Yani çok net bir şekilde uyarıyor. Bizim kitabımız Kur'an, bütün Müslümanların kitabı Kur'an. Ve biz bundan sorulacağız. Onun için bütün Müslümanları Kur'an'a uymaya davet ediyoruz inşallah.
Evet, İslam'ın kolaylık dini olduğu çok açık. Allah da bu şekilde buyuruyor. Hocamızın da kolaylık dini İslam diye bir kitabı var. Onu da tavsiye ediyoruz kardeşlerimizin okumasını. İnşallah. Önemli olan samimiyet. Her zaman anlattığımız bir şey. Hocamızın her zaman söylediği bir şey. Dinin özü samimiyet. Allah bizden samimiyet bekliyor, samimiyet istiyor. Samimi olan insan Allah'ın emri neyse onu uygular. Allah daha fazla sayıda haram bildirmiş olsaydı biz onlara da titizlik gösterirdik. Onları da yapmazdık. Ama Allah'ın söyledikleri Kur'an'da bildirildiği kadar biz neyse ona aynen tabii, riayet ediyoruz elhamdülillah, inşallah. Zaten inşallah. Çok da kolay olduğunu görüyoruz dinin. İnşallah herkesin de Kur'an'a yönelmesini, Kur'an'la hareket etmesini istiyoruz. İnşallah bu yönde gayret ediyoruz, dua
i̇nşallah,
ediyoruz.
İnşallah.
Yeni yayınlarda tekrar görüşmek üzere. İyi günler.